İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, ahir zamandan, Kur'an mucizelerinden ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Bizim baktığımız zaman günümüzde aslında sürekli dile getiriyoruz. İman hakikatleri çok önemli yer kaplıyor hayatımızda. Çünkü iman eden insanların imanın artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Bu yüzden de iman hakikatlerinin önemi bizim açımızdan çok fazla. İman hakikatlerinin baktığımız zaman her gördüğümüz köşede aslında, her baktığımız şeyde, aynaya baktığımızda ya da etrafımıza baktığımız her şeyde biz iman hakikatlerini görüyoruz. Allah da bize iman hakikatleriyle yarattığı, yaratma sanatını, yarattığı gücü ve kudreti bizlere gösteriyor. Bu yüzden de her gördüğümüzde Allah'a şükrediyoruz ve Allah'ın gücünü, kudretini, sonsuz aklını, sonsuz ilmini, bütün tecellilerini iman hakikatleriyle beraber görüyoruz. İman hakikatleriyle başlayabiliriz isterseniz Erdem Hocam.
Evet hocam, başlayalım inşallah. Tüm canlılara baktığımızda değil mi, canlıların özelliklerinden bahsediyoruz. Adeta bir akla ve şuura sahip olmaları gerekir canlıların bu anlattığımız özellikleri ortaya çıkarabilmeleri için. Ancak canlıları incelediğimizde birçok canlı türünün, böceklerin beyinlerinin dahi olmadığını görüyoruz. Sinir düğümlerinden oluşuyor sinir sistemi. Merkez olarak sinir düğümleri var. Dolayısıyla bu canlıların kendilerine yönelik, vücutlarına yönelik bir tedbir almaları, ortama uygun bir tedbir geliştirmeleri, bir özellik geliştirmeleri ve vücutlarında bunu var etmeleri imkansız. Biz aklı şuuru olan insanlar olarak düşündüğümüzde kendi vücudumuzda hiçbir kontrol olmadığını zaten biliyoruz. Şimdi yine bu özellikleri görebileceğimiz bir başka canlıyı inceleyelim. Kelebekleri inceleyelim. Kelebekler sanki bütün fizik kurallarını biliyorlarmış gibi hareket ediyorlar. Bakın neler yapıyorlar. Koliyas kelebeği adı verilen bir tür, vücut sıcaklığı 28 santigrat dereceden düşük olduğunda uçamıyor. Bu durumda kelebek hemen kanatlarını açar ve sırtını güneşe dönerek güneş ışınlarını dik alacak şekilde durur. Kelebek yeterince ısınıp vücut ısısı 40 santigrat dereceye kadar çıktığında kendi etrafında 90 santigrat derece döner. Özür dilerim, 90 derece döner. Böylece güneş ışınlarını yatay alır hale gelir. Bu hareket ile güneş ışınlarının ısıtıcı etkisi en aza indirilmiş olur. Dolayısıyla kelebeğin vücut ısısı düşmeye başlar. Ayrıca bu cins kelebeklerin kanatlarında siyah lekecikler bulunur. Bu lekelerde ısıyı kelebeğin vücudunda toplamaya yarar. Ancak lekelerin bulunduğu yer herhangi bir yer değildir. Bunlar vücudun en çok ısınmaya ihtiyaç duyduğu yerlere yakın olarak yerleştirilmiştir. Bu tasarım sayesinde kanatlardaki çabuk ısınan lekeciklerden diğer bölgelere yapılacak olan ısı nakli kolaylaşır. Çünkü ısıyı aktarmak için aşılması gereken mesafe kısalmıştır. Bakın burada birçok özelliğinden bahsediyoruz kelebeğin. Öncelikle kelebek vücut ısısı düştüğünde uçamıyor. 28 dereceye düştüğünde uçamıyor. Ne yapması gerekiyor? Vücudunu ısıtması gerekiyor. Güneşe dik olarak ışınları alıyor. Vücut ısısı belli bir yüksekliğe geldiğinde, mesela 40 dereceye geldiğinde bu sefer dönmeye başlıyor. Ve açısını değiştiriyor. Kanatlarının güneşe olan açısını değiştiriyor. Neden? Çünkü daha fazla ısınma meydana gelirse hücrelerde tahribat oluşur. Bundan dolayı bakın, yani bir kere burada çok hassas bir ısı algılayıcı olduğunu düşünüyoruz kelebeğin, değil mi? Yani kelebeğin sürekli bir ısı kontrolü yaptığı ve bünyesine, vücuduna, hücrelerine zarar verecek ısı eşiğini bildiğini görüyoruz. Bir kelebek bunları akledebilir mi? Bir kelebek bunları bilebilir mi? Mümkün değil. Yani çok belli bunu akledemeyecek kelebeğin. Biz burada yine akıl görüyoruz, şuur görüyoruz. Bu akıl işte Allah'ın aklı, Allah'ın sonsuz aklı, yani yaratıcının aklı. Ve sürekli canlılara ilham ederek Allah davranışlarını ilham ediyor.
Bir de Erdem Hocam, aklı olsa şöyle düşünmek lazım. Yani bir canlının buna aklı dahi bile olmuş olsa bunu yapabilecek bir sisteme sahip değildir bir kere. Yani bunu yapması için matematik bilmesi lazım, fizik bilmesi lazım, kimya bilmesi lazım. Laboratuvar ortamının, deney ortamının olması lazım. Ya yani birçok şeyi lazım kullanması gereken. Biz kendi açımızdan düşünüyoruz ama bizim bulunmuş olduğumuz ya da yapmış olduğumuz her şeyde Hani bir materyal kullanıyoruz. Olan bir şeylerden faydalanıp bir şeyler yapıyoruz. Ama bu canlının bunu uygulayabilecek ne bir eli var, ne bunu uygulayabilecek beyni var, ne de bunları yapabilecek bir eğitimi var bunları almış olduğu. O yüzden de bu canlının zaten bu şekilde şuurlu, akıllı davranıyor olması Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini gösteriyor tabii. Zaten bu canlıların bize. Hiçbir şekilde bu canlıların kendi başlarına ya da tesadüfen değil de zaman içinde aşama aşama değil de her şeyin bir anda olması gerektiği koşullarda. Çünkü bu koşullar olmasa canlının yaşaması söz konusu olmayacak. Bu şekilde de nesilleri devam etmeyecekti. Ama biz günümüzde hiç öyle bir şey görmüyoruz. Yani bundan milyonlarca yıl önceki fosil neyse bu günümüzdeki de aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Kelebek içinde, diğer canlılar içinde. Bu da bize Allah'ın birden yarattığını, zaman içinde aşama aşama tesadüfen evrimin olmadığını açık ve net olarak gösteriyor. Bu canlılarda Allah'ın gücünü, kudretinin tecellisini görüyoruz inşallah.
Evet. Şimdi bu özelliklerini düşündüğümüzde tabii mesela kelebeğin kanatlarındaki o lekecikler değil mi? Isınmaya, daha ısınması gereken bölgelere yakın olarak yerleştirilmiş. Şimdi evrimciler ne diyor? Doğa diyor, onun ihtiyacı olanları karar verip onu da oluşturdu diyor, değil mi? Meydana getirdi diyor. Çeşitli mutasyonları ya da doğa seleksiyonu söylüyor. Sonuçta doğa karar verdi, doğa yaptı vesaire diyor. Yani doğayı bir üretim böyle şeyi gibi düşünüyor. Üretim makinesi gibi düşünüyor. Hani önüne bir şey gelecek, onun ilgili ne eksiği var, ha bu eksik, buna karar verecek, onu ekleyecek. Başka bir şey eklemeyecek, mesela bozulmayacak. Vesaire böyle bir de, bilinci, hep, aklı, şuuru olan bir şeymiş gibi düşünüyorlar.
Bir de hep mi yani? Hep mi doğru olması tabii. Gereken yerde olur her şey? Yani bu mesela kelebek türleri var. Diğer canlılardan korunanlar. Kanatlarında baykuş gözü gibi desenler var. Baykuş gözüymüş gibi ya da büyük bir canlının gözüymüş gibi gözüküyor yukarıda. Bunların burada olması önemli. Yani birinin kanadının solunda olması ya da sağında olmaması, yani birinden birinde olmuş olsa hiçbir işe yaramayacak.
İç kısımda anlamı olabilir. Olmayacak.
Kapalı kısımda dediğin gibi olabilir. Hiçbir manası olmayacak. Yani bu kadar bu kadar düzenli, bu kadar akılcı, bu kadar sürekli de aynı sonuçları veren bir şeyin olması, tesadüfün olması mümkün mü? Yani tesadüfler bu kadar çok düzeni, bu kadar çok güzelliği bir araya getiremezdi zaten. Bunlarda biz hep bir sistem, bir düzen görüyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu bir düzen içinde yaşıyoruz. Ve bunları da biz bütün canlılarda görüyoruz. Öyle olmuş olsa canlılarda mutasyonlar çok fazla görülürdü. Bunun delilleri, örnekleri de çok fazla görülürdü. Ama bir tane bile mutasyon örneği yok. Bugünümüz teknolojisi, bilimden bahsediyorlar, teknolojiden bahsediyoruz. Günümüzde ne kadar ilerlediğinin. Ama bugün bir canlıya mutasyon yapıldığı zaman da canlının mutasyona uğrayan organında nelerin olduğuna şahit oluyoruz. Kullanamıyor, hiçbir şekilde bir faydası olmuyor ve diğerinin kopyası olmuş oluyor. DNA'da zaten böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. O yüzden de biz bu canlılarda tesadüfen bir şeyin olduğunu kesinlikle söyleyemiyoruz. Allah'ın yarattığını, Allah'ın bu güzellikleri verdiğini çok evet. Açık olarak görüyoruz.
Ve doğada böyle bir bilinç çok en önemlisi. Değil mi? Doğanın böyle seçme, eksik olan, ihtiyacı olana onu verme böyle bir özelliği yok ki. Doğayı hepimiz biliyoruz.
Bir de doğa nedir acaba yani? O da var. Yani doğa, tabii. Taş, toprak, hı-hı. Gökyüzü. Hani hepsi Allah'ın yaratmış olduğu bir şey. Yani doğa deyip aslında bunlar bir kimliğin altına sığınmaya çalışıyorlar. Doğa deyip genelleme yapıp işte yok doğa ana diyorlar, yok işte doğadan oluyor diyorlar. Ama doğayı yani yaratan, başta bu doğayı yaratan kim? Bir onu sormak lazım. Yani bu kadar şeyin oluşmasında, bu kadar çok detayların oluşmasında bir doğanın yapması mümkün değil. Çünkü doğanın da oluşması gerekiyor bunun için. O da bize zaten Allah'ın varlığına götürüyor net açık olarak.
Evet ve bilinç, şuur yok doğada en önemlisi. Biz doğaya bir şey bıraktığımızda bozuluyor hemen. Mesela amino asit bırakalım, protein bırakalım açık alana, hemen bozuluyor. Allah'ın korumuş olduğu bir ekosistem var tabii sürekli. Onun dışında doğada biz bir bilinç zaten olmadığı gibi bir şey bırakıldığında da termodinamiğin kanunu çünkü bozulmaya gidiyor.
Evet. Erkan hocamın güzel bir sorusu var bu konuda. Doğa ana kimdir diye. Konferanslarda soruyordu.
Açık gerçekten baksak yani, bulabilecek miyiz?
Yani? Doğa ana kim yani? Onu sormak gerekiyor. Daha önce gören olmuş mu doğa anayı? Yani öyle bir kavram çok
ya bir de hani neye göre koyuyorlar şeyi. Onu da anlamıyorsun. Hani doğa ana diyorsunuz da doğa ana dediğiniz şey nedir yani? Hani bunu bir isimlendir deseniz hiçbir şey diyemiyorlar. Hani doğa kelimesi olmasa bulamayacaklar yani mümkün değil. Doğa dediğin şeyi ne diyorsun mesela? İşte hani doğa ana diyorsun, ne bu? Doğa anayı göster mesela, hiçbir şey yok. Gösterebileceği hiçbir şey yok. Ama bir kere o doğa ismi takılmış. Takıldığı için de bu isimden yola çıkılıyor. Ama doğa ne deseniz doğaya bir açıklama yok yani. Hani ne olduğuna dair ya da neyi kastettiklerine dair. Çünkü hani doğada ilk oluşan dediğiniz zaman proteinden bahsediyorsunuz mesela. Doğanın bunu yapması mümkün değil. Bir kere bunun olması için de doğanın olması gerekiyor. Yani bir şeyin başına döndüğünüz zaman da hani hep başına başına başına zincir şeklinde gittiğiniz zaman da bir tane gücün, kudretin olması, bir tane aklın olması gerekiyor. Yani akılsız, şuursuz, hani hiçbir aklı olmayan doğa mı bir şeyleri yapacak? Mümkün değil. Evet. Yani bir insan aklım var diyor, bu tarz şeyleri, bu tarz güzellikleri yapamıyoruz. Bir de hiç aklı olmayan bir doğadan bahsediyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Onun yapması hiç mümkün değil zaten.
Evet, evrimcilerde mesela bir tane Aslı Tuğ'un isimli bir hanım bu Habertürk'teki programlardan bir tanesinde yani insanın oluşumuyla ilgili sorulduğunda mesela Yiğit Bulut işte soruyor. Yani biz bir uçağa baktığımızda dahi bunun bir mühendisi var diyor. Oradan Aslı Tuğ'un da bize de annemiz babamız yapıyor diyor mesela. Yani hiç düşünmediklerini biz aslında görüyoruz evrimcilerin. Yani bu konularla ilgili, evrimle ilgili, evrimin iddialarıyla ilgili daha önce hiç düşünmemiş olabilirler yani bu iddiaların ne manaya geldiğini. Ya annemizi babamızı düşünelim, onu kim yapıyor? Onu kim yapıyor, onu kim yapıyor? Ya bir ilk anne baba olması gerekiyor. Ya bunun bir başı olması gerekiyor. O sorulan soru da zaten o. Şimdi biraz önce Erdem Hocam sen kelebeklerden bahsettin. Onunla ilgili bir videomuz var. Ona bakalım.
Fizikçilerin optikte kullandıkları üç temel kural vardır. Bir, bir yüzey, üzerine gelen güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı 90 dereceye yaklaştıkça ısınır. İki, güneş ışını alan iki yüzeyden koyu renkli olanı daha çok ısınır. Üç, yansıtıcı bir yüzey, üzerine gelen ışını normaliyle kaç derece yapıyorsa o açıyla yansıtır. Bu kuralları fizik okuyanlar bilirler. Ancak bugün pek çok insan bu kuralların varlığından haberdar bile değildir. Bunların günlük hayatta nasıl etkileri olduğundan ya da ne işe yaradıklarından da habersizdirler. Ancak bu kuralları çok iyi bilen başka canlılar vardır. Kelebekler. Üstelik kelebekler optik kurallarından günlük yaşamlarında da faydalanmaktadırlar. Kelebeklerin görünümlerini herkes çok beğenir. Renkli kanatları, zarif uçuşlarıyla birer süs gibi olan bu canlılar Allah'ın bizim için yarattığı güzelliklerden biridir. Elbette ki kelebeklerin tek özellikleri süslü dış görünüşleri değildir. Oldukça kısa ömürlü olan bu canlılar kimi zaman birer uzman gibi hesaplamalar yaparlar. Örneğin kolyas kelebeği vücut sıcaklığı 28 dereceden düşük olduğunda uçamaz. Bu durumda hemen kanatlarını açar ve sırtını güneşe dönerek güneş ışınlarını dik alacak şekilde durur. Kelebek yeterince ısınıp vücut ısısı 40 dereceye kadar çıktığında kendi ekseni etrafında 90 derece döner. Böylece güneş ışınlarını yatay alır hale gelir. Bu hareketle güneş ışınlarının ısıtıcı etkisi en aza indirilmiş olur. Dolayısıyla kelebeğin vücut ısısı düşmeye başlar. Bunların yanı sıra bazı kelebeklerde özellikle kanatların gövdeye yakın kısımlarında pullardan oluşmuş büyükçe koyu renkli benekler vardır. Pullar renklerine göre ısıyı maksimum veya minimum seviyeye getirebilme özelliğine sahiptirler. Güneşin altında sanki belli bir açıyı tutturmaya çalışıyormuş gibi kanatlarını açıp kapayan kelebekleri hepimiz görmüşüzdür. İşte bu hareketi yaparak güneş ışığını almaya çalışan kelebeklere gövdelerindeki siyah benekler yardımcı olur. Gövdesini ısıtması gereken kelebek, güneş ışınlarının bu beneklere gelmesini ayarlayacak şekilde kanatlarını açıp kapatır, böylece bedenini kolaylıkla ısıtmış olur. İnsanlar ışınları bir noktada toplamak için çukur aynalar ve mercekler kullanırlar. Pieris cinsi kelebeklerse kanatlarını öyle bir açıda ayarlarlar ki tıpkı bir mercekteki gibi tüm ışınları vücutlarının en çok ısınması gereken bölgelerinde toplayabilirler. Bu da optik bilgisi gerektiren bir davranıştır. Elbette bu kelebekler hayatlarının hiçbir döneminde fizik optik eğitimi almamışlardır. Fizik kurallarından, hangi açının güneş ışınlarını daha verimli alacağından da haberdar değildirler. Evrendeki her varlık gibi kelebekleri de sahip oldukları detaylarla ve ihtiyaçları olacak her türlü sistemle Allah yaratmıştır. Bu canlılara en verimli şekilde ısınmak için neler yapmaları gerektiğini ilham eden, her şeyi koruyan ve gözeten Allah'tır.
Evet, maşallah. Ya, o kadar detaylı sistemleri ki yani böyle biz detaylı inceleyip ne olduğunu çözebiliyoruz anca. Bir de mesela o sırtlarındaki baykuş gözü şeklinde şekiller var. Bir kuş saldırıda bulunduğu zaman herhangi bir kuş o kanatlarını açıp gösteriyor. Yani daha önce kanadının sırtını hiç görmemiş bir kelebek kanadını açınca o kuşun korkacağını bilircesine adeta kanatlarını açıyor. Onunla ilgili videoyu da daha önce göstermiştik. Yani kuş geliyor mesela kaçacağına kanatlarını açıyor. Ya daha önce sırtını, kanatlarını hiç görmemiş bu kelebek. Nereden bilebilir sırtında bir baykuş deseni olduğunu? O desenden o kuşun korkacağını nereden bilebilir?
Zaten öyle bir şey. Bir de o kanadını açarken deneme yanılma yapması lazım evrimcilerin dediğine göre. Evet. Ama o deneme yanılma da ölümle sonuçlanabilir. Sadece o kanadında o göz işareti gibi desenler olanlar bunu yapıyor. Diğer kelebek bunu yapmıyor mesela. Bir başka kelebek evet. Bunu yapmıyor. O bilinçli bir davranış sergiliyor. O da Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini zaten. Allah'ın onlara o ilhamla hareket ettirdiğinin çok açık örneği zaten.
Evet. İnşallah.
Zaten aklının olmadığını şöyle de anlıyoruz hayvanlarda. Baktığımız zaman bir sürü çeşitleri var ama hepsi farklı farklı işlevler görüyor. Yani bir tanesi diğerinin yaptığını öğrenemiyor. Buradan Allah'ın ilham ettiğini zaten çok açık netle görmüş oluyoruz inşallah.
Evet. Şimdi biraz önce fosillerden bahsettik. Fosillerle ilgili bir videomuz var, onu gösterelim. Yani evrimcileri tamamen böyle çıldırtan görüntüler. Çünkü hiçbir şekilde canlıların biz 350 milyon fosil var. Hiçbir tanesi, bir tanesi bile değişikliğe uğramamış. Tamamen aynı. Şimdi onunla ilgili videoya bakalım. We'll be right back. Yani fosillere baktığımızda yani milimetrik olarak aynı canlılardaki bütün özellikler. Yani canlı mesela bundan 50 milyon yıl önce nasılsa şu anda tamamen aynı. Mesela biraz önce bir dip balığı vardı. Çok enteresan. Işıldak balığı dipte yaşıyor. Gözleri yukarı doğru bakıyor. Bakın çok enteresan bir şeydir bu. Yani normalde balıkların gözleri yanda sağa doğru bakıyor olur veyahut da işte öne doğru bakıyor olur. Onunki gözler yukarı doğru bakıyor. Yukarı doğru dönmüş durumda. Yani bakın çok mucizevi şeylerden bahsediyoruz ve görüyoruz.
Yaratılışından beri demek ki dip evet. balığı olarak yaratılmış. Onu gösteriyor aynen zaten öyle. Gözünün yukarıda olması.
Allah da onu o şekilde yaratmış. Şimdi ara form nasıl oluyor? Darwin kendi zamanında hiçbir şekilde bir ara form olmadığını söylemiş. Yani bizim zamanımızda sayısız ara geç formu olmalı. Niye rastlamıyoruz diyor. Fosil katmanlarında niye rastlamıyoruz? Niye kazılı gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Şimdi Darwin kendi döneminde ara form olmadığını söylemiş zaten. Ara form nasıl olması gerekiyor? İki tür arasında, bakın iki tür arasında, iki farklı tür arasında olması gerekiyor. Ara geçiş canlısı olması gerekiyor. Mesela köpekle attan bahsediyorlar. Onun arasındaki, işte köpek tarzı bir canlıyla at mesela, ikisi arasında ikisinin de özelliklerini taşıyan canlılar olması gerekiyor. Veyahut da balıkla işte amfibiyenler arasında mesela burada ekranda gözüktüğü gibi deniz yıldızıyla mesela işte balık arasında ara formlar olması gerekiyor. Aynen şu çizimlerde olduğu gibi olması gerekiyor ama o çizimler tabii gerçek evet, değil.
Çizimler şunlar. Bu çizim ve bu çizim tabii ki.
Böyle canlıların yaşamış olması gerekiyor ama yaşamamış böyle canlılar. Yani ya deniz yıldızı
oralar soru
ya da
işareti
ve
ya.
De şöyle bir şey balık. Var. Ve hala şu an günümüzde deniz yıldızı var ve balığın evet. türü de aynı. Neden bir tanesi ben deniz yıldızıyım vazgeçeyim de balık olayım da öbürü nasıl kalıyor? Yani nasıl bir sınıflandırma olabilir bunda? Evet. O zaman hiç deniz yıldızının bir daha olmaması gerekiyor ama o da var. Demek ki evrimleşmemiş.
Ya evet. tür tükenmiyor, devam ediyor. Diğeri de devam ediyor. O da var. Bir de şöyle bir tezat var. Mesela 50 milyon yıllık deniz fosili var mesela. Şey, deniz yıldızı fosili var. Diyor ki işte şu balığa dönüştü diyor mesela. Öylesine söyleyeyim. İstavrite dönüştü diyor. Ama 50 milyon yıllık önceki de istavritinde var. Ya aynı dönemde ikisi de var zaten.
Evet. Hatta bazen dönüştü dediği canlı
ondan daha önce mesela işte çok 50 milyon yıl diyor. Yani. Diğeri mesela 60 milyon yıl önce diyor yaşamış diyor. Hı hı. Baktığımız zaman da hani ondan önce var. Dönüştüyse ne zaman dönüştü bu? Nasıl dönüştü? Evet. İşte bu zaten dönüşmediğini, geçişin olmadığını arada yani bir tane mi şöyle geçiş olmaz? Yani evet. hep mi kaybolur? Hep mi bir şey olur? Evrimcilere göre yani. O aradakinden hiçbiri yok. Zaten bir de şöyle var. Biz bir tane fosilden bahsediyoruz. Deniz yıldızı mesela. Diyelim 2 milyon tane deniz yıldızı fosili var. Şimdi öbür türlere göre, onların dediklerine göre 3 tane daha bir geçiş var. O 3'ten haberdar değilsin. Bir de sonuncu balık türü var. Deniz yıldızından 2-3 milyon var. Diğer balıktan 2-3 milyon var. Aradaki 3 tanesi ortalama olarak 6 milyon olması lazım. 6 milyondan bir tane bile mi kalmadı? Yok, evet. öyle bir şey olmadığı için evet. tamamen kendi tuzaklarıyla zaten çizimleriyle böyle bir sonuca gidiyorlar. Onunla ilgili herhalde
evet. bir şimdi ara form neden yok? Ara formlar olması için mutasyonların olması gerekiyor ve mutasyonlar da çarpık canlılar oluşturuyor. Ya diyorlar ki o kadar çok mutasyon oldu ki işte canlılardaki bu özellikler böyle gelişti. Tamam o kadar mutasyon olduysa mutasyon canlıyı yani felaket bir hale getiriyor zaten. Ya işte bacağı işlevsiz hale geliyor ya dört bacağı varsa altı bacağı oluyor. O ek iki bacağı kullanılmaz oluyor. Şimdi soruyorlar tabii buradaki evrimciye. Nerede diyorlar ara form? Niye böyle çarpık canlılar rastlamıyoruz diyorlar. Bakın cevabına.
Benim anne babama benzerliğim var. Benim çocuğum bana benzerliği var. Çok basit anlatıyorum. Tamam. Üç kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğlum. Üçümüz birbirimize benziyoruz. Ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz.
Yenileşiyor.
Benim ara geçiş olma durum, benim ara form olma durumum, benim çarpık olmamı
gerektirmez diyor. Şimdi çok yani enteresan
ara geçiş formu olduğunu söylüyor.
Açıklama tabii. Yani ben ara geçiş formum demesi o da enteresan tabii de. Yani bu verilen örnek oturmuyor. Zaten çünkü babası insan, oğlu da haliyle insan. Şimdi ikisi de insan olunca Ara form olmamış oluyor o zaman. Çünkü iki farklı türün arasındaki canlıdır ara form. Yani daha bu konuyu bile bilmiyor olabilir Şafak Mert isimli şahıs. Yani iki farklı türün arasındaki ara canlıdır ara form. Soy devamı ara form olarak veyahut da evrim olarak açıklanamaz. Bu soy devamıdır. Evet. Oğlu vardır, kendisi vardır, babası
İnsanların
vardır.
İnsanların yani yüzü farklı olabilir. Herkesin iki gözü, iki kulağı, bir burnu, ağzı var ama herkesin yüz hatları farklı olabilir. Ama hücreler, içindeki yapı tamamen aynı. Hiçbir yani farklılık yok. Herkesin kalbi aynı yerde, damarlar aynı şekilde geçiyor. Kaç yüz tane damar varsa öbüründe de aynısı var. Onda bir değişiklik yok zaten. Yüz, sima, boy, uzunluğu, kısalığı bunlar önemli şeyler değil. O Allah'ın yarattığı, takdir ettiği bir şey oluyor inşallah.
Ya o da zaten hani öyle bir şey söylüyor ki ara geçiş formu diyor. Sen babanla yan yana koy mesela, oğlunu da yanına koy. Üçünüzü yan yana koyalım. Üçünüzün de bir tane kalbi var. Üçünüzün de bir tane karaciğeri var. Akciğer solunumu yapıyorsunuz. Her şey aynı. Sadece fiziksel dış görünüş farklı. Yani içte her şey aynı. Hiçbir eksik yok, hiçbir fazlalık yok. Her şey olması gerektiği gibi. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde aynı zaten. Ya bunu nasıl sen ara geçiş formunu örnek
bir de,
olarak diyorsun?
Yani tip değişimi nasıl ileriye yönelik düşünebilir ki? Belki babası daha yakışıklı ondan. Yani değil mi? O da olabilir.
Ya bu şimdi... evet, istenen şey maymunla mesela, orangutanla diyorlar. İnsan arasındaki ara form. Bu gerekiyor. Yani iki insanın, bir insanın soy devamını anlatırken işte oğlum var, babam var, ben de ara formum böyle, yani çocuk oyuncağına çevirmesinler bilimi. Yani orangutanla insan arasındaki ara formu gösterecekler ki gösteremezler de, mümkün değil.
Bir de şöyle bir şey
gösteremedilerdi
var.
Zaten.
Gösteremezler mümkün değil zaten de şöyle bir şey var. Şimdi peki geçiş var diyorsun, zaten kanadı yok da bu geçiş o zaman durdu, o zaman bitti. Şu anda niye geçiş yok o zaman? Hani şu anda da olması lazım. Milyarlarca yıldır insan yaşıyor. İnsanların bir geçişinin olması lazım o zaman. Hani bundan sonra da bir değişiklik olması lazım. Ama yine aynı şekilde. Geçmişte nasılsa evet, şimdi de günümüzde de aynı şekilde. Canlılar da aynı şekilde. Yani deniz yıldızı diyor balığa dönüştü diyor. O zaman o balığın da başka bir şeye dönüşmesi lazım. Hani madem milyonlarca yıl içinde oluyor. Ama hiçbir yok zaten. Yani onlar zaten geçmişe açıklama yapamadıkları gibi günümüzdekileri düşünerek de konuşmuyorlar zaten.
Ve zaten DNA'dan biz anlıyoruz kesinlikle değişim olamayacağını. Yani şu anda da Ender Hocam'ın dediği gibi insanda bir değişiklik yok şu anda. Yani varyasyonla farklı ırklar oluşmuş. O da zaten DNA'daki kayıtlı bir mekanizma. Ve DNA'mıza baktığımızda bir değişiklik olmuyor DNA'da. Yani başka bir canlı türüne doğru. Onu dediğin tamam, konuyla da ilgili iddiaları var. İşte yakında uzaylı, o bilinen uzaylı görüntüsü gibi bir hayallerinde oluşturulan bir şey var ya, böyle hafif üçgen kafalı. Biz yakında bunlara dönüşeceğiz falan gibi. Öyle bir şey olmayacak yani. Olması mümkün değil. DNA böyle bir şeye müsaade etmiyor.
Ya o zaman tabii DNA'da hani harfler var zaten. O harflerin oluşumunda. O zaman şöyle demesi lazım. Hani diyor ki işte mesela ırklardan bahsediyor. Sen ırklardan bahsediyorsan o zaman renkli gözler de var. Gözler herkesin hani baktığın zaman da çoğu kısımda birbirinden farklı farklı renkler var. Bunlar da DNA'da kodlu olanlar. Zaten hani mesela bir insanın gözünün mavi olması, yeşil olması, ela olması, kahverengi olması, siyah olması, DNA'sında hepsi var. Fakat oradan o çekiliyor genlerden. O renk oluşuyor. Baktığınız zaman şimdi burada olan bir renk de var zaten ama o renkten o çekilmiş DNA'nın içinden, kodlu olan. O zaman göz renklerinin değişimi de evrim örnek alışan. Ya öyle bir şey yok ki zaten katiyen. Baktığınız zaman da burada gördüğünüz DNA'da kodlu olanın dışında insan vücudunda hiçbir şey yok. Yani DNA'da olmayan bir şeyin zaten insanda oluşması mümkün olmuyor. DNA'da kodlu çünkü harfleri. Allah insanları bu şekilde yaratmış. Ve DNA'da ne olması gerekiyorsa günümüze kadar aynı şekilde, günümüzden sonra da aynı şekilde devam edecek.
Evet, zaten ellerinde bilimsel delil olmadığı için bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Değil mi? Babamla oğlum arasında ben bir ara geçişim vesaire diyor. Bakın Charles Darwin ne diyordu? Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Dikkat ederseniz Charles Darwin neden az buluyoruz demiyor, neden bulamıyoruz diyor. Yani hiç yok, bir tane bile yok. O yüzden ki Charles Darwin döneminde fosil kayıtların çoğunluğu çıkarılmıştı zaten yeryüzüne. Ancak tabii ondan sonra daha da çıkarıldı. Yine bir tane bile bulunmadı. Onların hayalindeki gibi bir ara geçiş. Dolayısıyla bir delilleri olmadığı için ne yapıyorlar? Otebenga diye Afrika'dan bir yerli halktan birisini alıyorlar. New York'ta hayvanat bahçesine kapıyorlar. Kucağına maymun veriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Daha sonra bu kişi, çocuğu var, eşi var olmasına rağmen intihar ediyor. Değil mi? Ne yapıyorlar? Piltdown adamı sahtekarlığını biliyoruz. Nebraska adamı. Hep sahtekarlık üzerine, çizim üzerine.
Artı, İda, Tiktarik, Rose evet. Hep
ve sürekli açıklama değiştiriyor. İşte biz de bir ara geçişiz vesaire demeye kadar gidiyor bu. Ellerinde delil olmadığı için artık sürekli açıklama değiştiriyorlar.
Zaten şöyle bir şey var. Hani adam diyor ki çıkıp arabayı diyor boş odaya koysanız diyor parçaları kendiliğinden diyor araba olurdu. Ya zaten evet. Hani bu zihniyette olan bir insan da başka bir kendine göre tür de çıkarır, başka bir şey de yapılır. Önemli olan zaten buna hani inanmamak.
Kurbağa prens de olur
yani,
değil mi?
Kurbağa, aynen, şey olur hani, yani. Aynı o mantık gibi kurbağadan prens olması nasıl mümkünse ya da prensesin bal kabağına dönüşmesi nasıl mümkünse. Yani masal olarak bilmiyoruz. Yani masalsa aynı evrim de zaten masal olarak da insanlar hani ileride işte diyeceğiz hani ileride anlatılacakları zaman ya işte maymundan insan olur falan diye öyle çizgi filmler falan olacak yani hani masal olaraktan. Baktığın zaman tamamen hayal yani hiçbir şekilde gerçekliği olmayan tamamen hani zihinlerinde kurmuş oldukları hiçbir evet. Bilimsel açıklaması olmayan tamamen kafalarınca uydurmuş oldukları bir düzen.
Prenses değil bu arada ama da <Devamlı. gülüyor> araba.
Malcolm Magrich isimli bir bilim adamı var. O da ileride diyor, ileriki nesillerin en büyük espri malzemelerinden biri olacak diyor.
Doğru.
Evrim teorisi. Böyle saçma bir teorinin diyor nasıl bu kadar saflıkla kabul edilebildiğine hayretler içine karşılayacaklar diyor. Gerçekten çok yerinde ve doğru bir tespit.
Evet.
Muhtemelen çok enteresan gelecek.
O Aslı Tolun isimli yanımda şey diyor, renkli gözlerden bahsettin ya Ender Hocam. Evet. Renkli göz diyor mutasyonların eseridir diyor.
Hocam ben mutasyon mu oluyorum? Demelerine göre.
Yani mesela mavi renk göz oluyor, yeşil renk bu çok güzel değil mi? Çok hoşumuza gidiyor. O diyor ki mutasyonla olmuştur diyor bu. Yani mutasyon zaten normal sağlıklı bir yere isabet ettiği zaman orayı batırıyor, bitiriyor yani. Kullanılmaz hale getiriyor. Tüm estetiğini, simetrisini bitiriyor. Ya şimdi o neden tabii mutasyon diyor? DNA'da bir değişiklik olması gerekiyor o rengin oluşabilmesi için. DNA'da değişiklik yapan tek mekanizma mutasyonlar. Şimdi böyle DNA'ya zarar veren bir mekanizmayı sırf evrimin iddiasına ters düşmemek için DNA'da değişiklik olması gerekiyor. Evet. Peki tek değişiklik yapan mekanizma değil, mutasyon. Renkli göz olması için değişiklik olması gerektiğine göre o zaman mutasyon yapmıştır diyorum abi. Ve bunu hani şey olarak söylüyorlar. Yani tahmin ediyoruz veyahut da böyle olduğunu düşünüyoruz değil. Direkt sanki yapmış, mutasyonla oluşmuştur. Yani insanlar da şey zannedebiliyor bir kısım insanlar. Bu hani evrimcilerin kitaplarında belirli anlatımlar vardır. Mesela şu yüzden olmuştur. Bu işte radikalde çıkmıştı mesela geçen işte evrimleşmede yabancı gelinin rolü. Mesela insanla maymun arasındaki sözde yaşamış canlılardan bahsediyorlar. Dışarıdan bir ara geçiş canlısı gelmiş gelin. Yani normal bildiğimiz damat gelindeki o gelin geliyor. Ondan sonra o ikisi evden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yani ikisi beraber ayrılıyorlar. Ayrıldıkları için de evrim daha hızlı gelişiyor. Bakın açıklamaya bakın. Yani böyle insanları böyle değişik bir şey yerine koymuş oluyorlar yani bu açıklamalarla. Bir de biz son derece bilimseliz. İşte bilim bizden sorulur gibi bir tavırları da çok enteresan gerçekten. Başkası bir tanesi şey diyor. Yine radikalde çıktı bakın yani acayip acayip açıklamalar. İşte insan et pişirmeye başladığı zaman işte eti ateşi bulup da eti pişirmeye başladığı zaman işte mangal muhabbetinden dolayı o da evrimi hızlandırmıştır diyor mesela.
Sosyalleşme başlamış.
Evet sosyalleşme başlamıştır. İşte ateş başında et pişirip işte normal muhabbet etmeye başlamışlardır. O etin pişmesi, o insanların bir araya toplu bir şekilde oturup işte muhabbet ediyor olması evrim. Ya böyle anormal açıklamalar yani hepsi birbirinden felaket. Ve bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki insanlar, bazı insanlar şey zannedebiliyor. Ha demek ki bu bilimsel olarak bunun böyle olduğu bulunabiliyormuş gibi zannediliyor. Bakın biz buradan söyleyelim defalarca söylüyoruz. Evrimcilerin iddialarının %99,99'u, diğer kısımları da zaten yaratılışın gerçeğiyle ilgili itiraflarından oluşuyor. %99,99'u tamamen kendi hayal güçleriyle, hayal güçlerinden ibaret. Ya tamamen atıyorlar yani, kısacası bu.
Ya bunların
tam aslında, kelime karşılığı.
Aslında bunların hani geçmiş yıllardaki bunu iddia eden insanlar, bunlar hani onları takip ettikleri için onlardan aslında isimleniyorlar. Eskilerden hani çizgi filmlerinden hatırlarız. Hep böyle mutasyon tarzı canlılar falan vardı izlediğiniz zaman. Bunlar da onlardan, ninja kaplumbağalar aynı şekilde. Örümcek adam da işte, yok akrep adam bilmem ne, örümcek adam zaten keza kendisi öyle. Evet. Mutasyon sonucunda hani o kadar şeye sahip oluyor. Hani şimdi bir insan izlediği zaman, onu baktığı zaman hani buna bir kanaati gelir mi baktığı zaman? Yani bir insanın örümcek ısırması sonucunda işte damdan dama uçması, zıplaması, bilmem ne yapması. E baktığımız zaman işte bunlar, bu demek ki oradan çok fazla esinlenmişler küçükken izledikleri zaman. Ondan sonra demişler ki böyle bir şey olabilir diye. Ama hiçbir delili ispatı yok. Çünkü bir canlıya, zavallı bir sürü canlılara eziyet etmişler bu şekilde. Mutasyon yapalım, edelim diye canlıları. Kuzular var mesela, onun fotoğrafları da vardı Hakan Hocam sende. Mutasyona evet, uğrayan canlılarla ilgili, onu gösterirsek.
Gösterelim şimdi
daha
birazdan.
Daha güzel olur konuyla ilintili olarak.
Şu videoyu bir izleyelim. Şimdi evrimcilerin tabii hiçbir delilleri olmadığı için, hiçbir konuda hiçbir delilleri olmadığı için ve halka da bu uydurdukları şeyleri nasıl inandıracaklar? O kadar saçma ki. Hepsi birbirinden saçma ve bilim dışı aynı zamanda. Ne yapmaları gerekiyor? Halkın çok üstünde bir akla ve bilgiye sahip olduklarına dair halka hipnoz yapmaları gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Anlaşılmaz cümlelerle yapıyorlar. Yani hiçbir evrimcinin bir televizyona çıktığında net bir şekilde evrimin herhangi bir delilini anlattığını gördünüz mü? Zaten evet, anlatamaz da yani.
Türkçe bir şeyler anlattığını
hiçbir falan şekilde anlatamadılar şu ana kadar. Habertürk'te özellikle son dönemde çıktıklarında. Şimdi onları birleştirmişler. İnternette buldum ben de. Anlaşılmaz olarak kurdukları cümleleri. Bakın bu cümle, kurdukları cümlelerin hiçbir anlamı yok. Hiçbirisinde evrime delil teşkil edecek bir yönü yok.
Bakın öngüsel tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betimsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklarlar.
Lineer bağlamlı, hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, inal falan böyle.
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam, bunlar için önemli değil. Mekanizmalarıyla izolasyon, müzolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam istiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evrim, deterministik ve tesadüfi süreçlerin ortak bir şey. Yayılma random proses olarak adlandırılır ve random denklemlerle ölçülür. Daha önce oluşmuş maddi yapıların üzerine zorunlulukla, deterministik bir zorunlulukla ama stokastik yani rastlantısal olayların da etkisiyle yeni özelliklerin ortaya çıkması, türleşmenin gerçekleşmesi.
Çok basit, betimsel, naif önermeler ileri sürebilir. Kozmolojik kanıt dizgesi dediğimiz bizim.
Bakteri yaşamında endosimbiyotik olarak bakteri öncesinde gösterilen alık bakteri üzerindeki elektron transport yani enerji üreten sistemdeki
nesneler dünyasına bakışımızda felsefi temelin nedensellik sürecini
genetik kovaryans matrisinin
aynı. Hiç böyle cümleler kuruyor muyuz yayınlarımızda? Ya çok net bir şekilde. Yani bize şunu demeleri lazım. İlk protein şöyle tesadüflerle oluşmuştur. Yani bize olgusal tutar skalası, ondan sonra deterministik yaklaşırsak betimlemeler anlarız yani falan böyle açıklamalar yapmasınlar
bir de
yani.
Diyor ki ben bu kelimeleri kullanmadan konuşamam.
Bu terminolojileri evet, kullanmadan konuşmam. Çünkü onun Türkçesini anlatsa insanlara
delili yok.
Saçma sapan, bir de saçma sapan kelimeler çıkacak. Çünkü hani uzattığı kelimeler, oraya eklediği kelimeler çok mantıklı, tutarlı kelimeler değil. O şekilde kullanıp işte hani sanki çok bilimsel bir şeymiş gibi. Bunun farklı bir bölümü, branşı var. Ama hani insanların anlaması biraz daha zor. Latin harfleriyle, Latin kelimeleri daha çok kullanılıyor. Hani bu şekilde, bu çok profesyonel bir anlatımla hani insanlara böyle yapmaya çalışılıyor da yani bunun Türkçesi falan zaten yapmaya çalışsalar hiç insanlara gülmekten başka bir şey getirmez. Bu da şu anda da mutasyona uğrayan bir canlı var ekranda. Onu yansıtabilirsek.
Evet Ender Hocam, söylediğin canlılar evet. Bu, i̇şte mutasyon bunları yapıyor.
Çoğu dıştaki zaten o şey olan, kopyalanan o dış bacağı ve hiçbir şekilde onu kullanamıyor. Yani sadece öyle kalıyor mutasyona uğrayan. Bir de mutasyona uğrayan canlıların ömrü kısalıyor.
Hayatı zorlaştırıyor sadece evet, bu. Yani hiçbir işine yaramıyor. Yeni bilgi yok burada. Mesela hani Bir de o kadar yoğun mutasyon oldu diyorlar milyonlarca sene içerisinde. Bakın en ufak bir canlıyı alıp mutasyon yaratıyorsunuz. Bakın böyle oluyor işte.
Bir de bu şimdi mesela böyle çift kafalı, işte beş bacaklı falan, bir de şöyle bir şey var. Yani olan şey de zaten yine DNA'da kodlu olan bir şey çıkıyor. Bu mesela buradaki işte kedinin, köpeğin çift başlı olması ya da şurada mesela gördüğümüz gibi.
Mesela hani inek başı yerine at başı çıkmış olsa.
Yani değişik bir şey yok.
Köpek aynısı başı çıkıyor
hani
olsa.
Bu canlının içinde olan lazım. Bir şey oluyor. Evet. Yani bu canlının bir parçası çıkıyor yine baktığınızda. Hani benzeri, hatta kopyası zaten aynısı çıkıyor.
Ve hayatını kolaylaştırmıyor onun.
Aksine zorlaşıyor, bir de hayatını kısaltıyor zaten, ömrünü kısaltıyor.
Evrimcilerin dediği gibi olsaydı DNA'mızda bizim bütün canlıların bilgisi olurdu. Yani insan evrimin son basamağıysa insanda bütün canlıların bilgisinin olması gerekiyordu. Kuş bilgisi de olması gerekiyordu. Yani bizde kanat bilgisi de olması gerekiyordu. En azından saklı bir yerde olması gerekiyordu DNA içerisinde. Mesela işte köpek tüyleriyle de ilgili bilgi olması gerekiyordu. Bir kere balıktan gelmişiz. Bir kere balık bilgisi olması gerekiyor. Yani balıktan gelmişiz derken onların iddiası tabii, hurafe. Balıkla ilgili bilgi olması gerekiyordu. Yani her şeyle bütün milyonlarca senedeki, o milyonlarca türdeki canlının bütün bilgilerinin, en azından artıklarının bizim DNA'mızda olması gerekiyordu. Var mı böyle bir bilgi? Yok. Yani olsa bir çiftleşmede mutlaka açığa çıkar. Değil mi? Bir soy devamında gerçekleşirken mutlaka bir yerde açığa çıkması gerekiyor. Mesela bazı insanlar olması gerekiyor. İşte kedilerin mesela işte algılayıcı bıyıkları oluyor mesela uzun bir şekilde. Bir bakacaksınız mesela bir insan bir doğuyor. Geçmişteki sizin iddianıza göre atası değil mi? Mesela kedi bıyıkları çıkması gerekiyor. Veyahut da bir bakacaksınız işte göz şekli aynen işte bir canlı mesela timsah gibi. Timsah gözü, gözlerine timsah gözü çıkmış olması gerekiyor. Yani böyle de binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan olması gerekiyordu. Ama bir bakıyoruz insana hep aynı. Aynı surette yaratılıyor. Dolayısıyla evrimin her iddiası, bir de bakın bunu mutasyonlarla ilgili bir bilgi daha verelim. Şimdi mutasyona uğrayınca canlılar bu hale geliyor. Mesela çift başlı kurbağa oluyor veyahut da bakın tarz canlılar oluyor. Şimdi madem bütün canlılık mutasyonlarla oluştu milyonlarca senede, neden böyle canlılara biz rastlamıyoruz fosil kayıtlarında? İşte biz onu soruyoruz Şafak Mert'e. Yani mutasyon olunca böyle oluyor. Son derece gözlemlenebilir bilimsel. Hangi canlının üreme hücresine alın mutasyonu uğratın, yavru canlıya bakın bir. Hiçbir şekilde faydalı bir şey olmuş mu? Mutlaka sakat oluyor, mutlaka bu şekilde oluyor. Siz diyorsunuz ki bütün canlılığı mutasyonlar oluşturdu. Nerede böyle canlılar fosil kayıtlarında? Bir tane yok. Demek ki mutasyonların insanların yaratılışında, oluşumunda veyahut da canlıların oluşumunda hiçbir katkısı olmamış. Yani öyle sahnede yer almamış bile mutasyonlar. Zaten doğal seleksiyon yer almamış bile sahnede. Allah türleri çiftler halinde ayrı ayrı yaratmış. Tamam.
Zaten bir de bu canlı mesela böyle mutasyona uğratılmış gösteriliyor da, bu canlının yavrusu da olsa yine dört ayaklı doğacak. Mutasyona uğramış olarak doğmuyor zaten.
Evet.
Yine
evet.
Çünkü DNA'da olan kodlarda böyle bir altıncı ayak, beşinci ayak diye bir şey yok. Zaten o çıkardıkları da öbürünün kopyası oluyor. Hani DNA'dan kopyalayarak onu yapmış oluyorlar, mutasyonu uğratmış oluyorlar. Onun da hiçbir faydası, hiçbir kullanılması zaten söz konusu değil. Ondan sonra gelecek olan neslinde de aynı şekilde bir dört ayaklıysa dört ayaklı olarak doğuyor. İki ayaklıysa iki ayaklı olarak doğuyor. Yani hiçbir şekilde değişiklik olmuyor nesilden nesile. Kaldı ki evrimcilerin bir tanesi de şey diye açıklıyor zaten. Hani canlı maymunlar diyor işte otlar yüksekmiş, ayağa kalkmış. Bu yüzden sonra işte iki ayağın üstünde durup insan olmuş diyor. Hani saçma sapan açıklamalara görüyoruz zaten hep.
Evet. Biraz Sülün fotoğrafları gösterelim. Çok güzel bir kuş maşallah Sülün.
Allah'ın
yaratma sanatını gösterdiği, yani tavus kuşu kadar neredeyse güzel bir kuş. Çok güzel renkleri, süsleri. Maşallah. Bakın şu renkler, şu desenler hepsi böyle, bütün renkler birbiriyle uyumlu. Bakın estetiği, vücudunun yapısı hep altın oran. Ayakları, kafa yapısı, kanat yapısı hepsi altın oranla simetrik olarak yaratılmış. Evrim ne anlar? Sülün Bunun renginden, değil mi? Estetiğinden ne anlar? Ya evrimci bir şey yok zaten de mutasyonlar ne anlar yani? Bak, baksana şu kanatlarındaki desenlere.
Bir de yani simetrik var, simetri var yani. Sağda ne varsa sağ tarafında, solunda da aynı yerde, aynı noktada, aynı çizgilerde yani. Ya
baksana, kafasındaki süsleri, yanar döner renkleri var mesela üzerinde. Maşallah.
Renk geçişleri mükemmel.
Ya şu şuradaki
böyle bunu birisi görse güzellik, şey der yani, çizim falan dersiniz bu renkleri ama gerçek evet. Yani bu renkler tamamen canlının üstünde olan.
Saçı geriye doğru taramış.
Fön yapmış.
Muazzam renkler maşallah. Yani burada
maşallah.
Bunu görüp de bir evrimcinin aa doğa ne kadar güzel evrimleştirmiş demesi, yani bu ahirette açıklanabilecek bir konu değil yani, çok vicdan dışı bir konu gerçekten, baksanıza şu güzelliği. Yani hepsi olması gerektiği yerde, bakın hiçbirisi birbirine karışmamış.
7-8 farklı renk var canlının evet. Üstünde.
Mavi turuncu mesela birbiriyle kontrast renklerdir. Şimdi mutasyon kontrast renkli nereden bilsin? Resim bölümüne gidenler bilir veyahut da ilgilenenler bilir bu konuyu. Bakın burada görüyoruz. Mesela kırmızı, yeşil, sarı, mor. Hepsi doğada ve bu canlılarda var.
Bir alabilirsek hocam, ben de ilginç, böyle çok daha önce görmediğimiz böcek türlerinden göstereyim maşallah. Yine çok büyük estetik var her birinde.
Çok değişik.
Çok farklı maşallah.
Kıvrımları hep altın oranla yaratılıyor. Tabii, yani. Rastgele kıvrımlar değil.
Tam ortadan
bir çizgi çekse
ikiye ayırdığımızda yani. Değil mi?
Aynı.
Birbirinin tamamen aynı. Simetrisi.
Daha o kadar çok canlı.
Bakın gözün üstündeki ki. Desenlere bakalım. Aynen birebir. Maşallah.
İlk kez gördüğümüz canlı olmuş.
Evet. Maşallah. Çok estetik.
Saçları biraz ters yapmış.
Hepsinde farklı bir süs var. Güzellik var. Hiçbir tesadüf süreç, zaten böyle bir süreç görmüyoruz. Böyle bir estetik, böyle bir güzellik meydana getiremez. Hiçbir mutasyon.
Bir de bunlar çok küçük canlılar değil mi? Karıncadan bile küçük yani
gözüne
bunlar.
Gözüne anlaşıldığı kadar mısınız yani. Maşallah. Ne kadar güzel. Maşallah.
Bunlardan esinlenerek böyle...
Mesela bu da bir bitki önce... değil hocam. Bu da bir böcek türü. Bitki gibi gözüküyor ama
bakın bak, gözleri... Kamuflaj yapıyor demek böyle.
Evet. Hocam. Maşallah.
Çok fazla canlı çeşit türü var. Yani inanılmaz evet. Canlı çeşidi var. Bizler hani daha çok büyük kısmını da görmedik belki de. Yani bak daha çok fazla olan çeşit var. Daha isimleri hani söylenemeyen, bulunamayan ya da görünemeyen daha doğrusu. Ama her geçen gün yeni bir tanesini gördüğümüz zaman da bize güzellik oluyor. İnsanın Allah'a olan imanını arttırıyor. Yani baktığımız zaman da Allah'ın yaratma sanatını çok rahat bir şekilde bu canlılarda biz görebiliyoruz. Bu da bizim imanımızın artmasına vesile oluyor. İnşallah iman etmeyen insanların da iman etmesine vesile olur. Evet. Çünkü Allah'ın yaratma gücü, sonsuz gücü, kudreti, ilmi, Allah'ın sonsuz aklını bütün canlılarda hem yaratılışlarıyla, dış görünüşleriyle hem de akıllı, şuurlu davranışlarıyla görüyoruz inşallah. İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İnşallah. İman hakikatleriyle beraber devam edelim. Çünkü iman hakikatlerinin önemini zaten sürekli vurguluyoruz. Bizim imanımızı çok arttıran Allah'ın vesilesi inşallah. Ben biraz da sudaki canlılardan bahsetmek istiyorum. Bu canlıların üstün özelliklerinden ve ne kadar koşullarda nasıl yaşadıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Günümüzde herkes bilir aslında hani balıkların suda yoğunlukta, hani suyun yoğunluğunda bir insan yüzerken ne kadar çok enerji ve kuvvet sarf ettiğinden, hani balıkların, canlıların ya da suda yaşayan diğer canlıların buna olarak nasıl bir sisteminin olması gerekiyor ve bu sistem ne acaba? Yani bu nasıl şekilde oluyor? Biraz ondan bahsedelim. Yani su havadan 700 kez daha yoğun bir ortama sahip. Yani yoğunluğu çok daha fazla ve hareket ve enerjiyi çok fazla gerektiren bir şey. Bu yüzden dolayı da canlıların bununla özel bir sistemle yaratılmış olması lazım. Baktığımız zaman balıkların sanki çok kolaymış gibi gördüğümüz, hani kafalarını sağa sola sallayarak ve kuyrukların hareketiyle hızlı bir şekilde hareket etmeleri baktığımızda sanki basitmiş gibi gelse de bu çok fiziksel ve mühendislik hesaplarının yapılması gereken özel sistemler sayesinde var oluyor. Balıklar mesela sabit halde dururken, yüzerlerken herhangi bir durumda aniden hızlanabilmek için, çünkü diğer avcı balıklardan kurtulabilmek için ya da kendilerini savunabilmeleri için çok ani hareket etmeleri gerekiyor. Ve bu hareket de saniyenin 20'de 1'i kadar kısa bir sürede balıkların 4 kat daha, kendilerinin 4 katı kadar daha hızlandıkları görünmekte. Bu bilimsel bir sonuçtur. Bugün biliyoruz ki hani en lüks arabaların bile 0 ile 100 arasında çıkışları 4 ile 6 saniye arasında değişir. Bu canlılar saniyenin 20'de 1'i kadar sürede ve maksimum hıza çıkabiliyorlar. Bu da onların nasıl bir kas yapısının, nasıl kuvvetli bir itme gücünün olduğunu ve suda o kadar sürtünme ve yoğunluk olmasına rağmen o kadar hızlı hareket edebildiklerinin nedenlerini gösteriyor zaten. Bir de balıkların akıntıya karşı yüzmeleri de söz konusu. Hem o kadar yoğun bir ortamda hem de akıntılara karşı balıklar yüzüyorlar. Bu da kas yapılarından ve omurgalarından kaynaklanıyor. Balıklardaki omurga ve kas yapılarını da biraz incelersek, balıkların omurgasının ve kaslarının yapısı çok özel bir yapıya sahipler. Omurga balığın vücudunun dik durmasını, ayrıca da yüzgeçlerin ve kasların kendisine bağlanmasını sağlıyor. Eğer böyle olmasaydı da balıkların suda hareket etmeleri imkansız bir hale gelirdi. Yüzen bir balık vücut çatısı için bir kere iskelete ihtiyacı var. Kuvvet için kaslara, itme kuvveti ve yön verme için de yüzgeçlere ihtiyaç duyar balık. Balığın iskeletinde nispeten daha durağan olan kafatası vücudun bir destek noktası olarak görev yapıyor. Ve omurga balığın hareketi için çalışan bir kaldıraç olarak işlev görürken kaslar da yüzmek için güç sağlıyorlar. Balığın %80'ini oluşturan kaslar çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Kas yapısından oluşuyor balığın vücudu. Balığın her yöne rahat, bu da her yöne rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Ve balıklar biliyoruz ki genellikle S şeklinde yüzerler. Ve balığın omurgasının iki yanı boyunca sıralanan kaslar da birbiri ardınca hareket ediyor ve bir dalga hareketi meydana getiriyorlar kendileri yüzdükleri süre içerisinde. Hareket kafanın yana doğru hafif titretilmesiyle başlıyor ve kuyruğun geniş dönme hareketiyle son buluyor. Bu hareket şekli balıklar için de en verimli ve en zahmetsiz hareket şekli oluyor. Bu özel yüzme şekli vesilesiyle de balıklar istedikleri zaman istedikleri hızlara çıkabiliyorlar, istedikleri zaman yavaşlayabiliyorlar ve istedikleri doğrultuda rahatça bir seviyede yüzebiliyorlar. Balıklar karadan tamamen farklı olan deniz ortamına uyumlu şekilde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Bu da zaten omurgaların ve kasların yapısı itibariyle bize bunu gösteriyor. Yüzgeçler balığın yerden kalkması ve ileriye doğru hamle yapabilmesi için müthiş bir hareket kontrol sistemi oluşturmuş ve yüzme kesesi canlının yüzebilmesini sağlıyor. Solungaç ve solungaç kemiklerinden oluşan kompleks solunum sistemi de balığın sudaki mevcut oksijeni absorbe edebilmesini sağlıyor. Aşırı derecede de hassas yan çizgiler ise balığın av ve avcıları tespit edebilmesi için çok gerekli. Onlar sayesinde karşısından gelen başka bir balığın titreşimleriyle nereden ya da nasıl bir uzaklıktan, nasıl bir mesafeden geldiğini öğrenip ya da anlayıp ona karşı tedbirli bir şekilde kaçışını sağlıyor. Ve çok hızlı bir şekilde ani hareketlerle. Bunların zaten, bu canlının bu özellikleri de kendisinin yapması mümkün değil. Bu sistemlere kendisinin sahip olması mümkün değil. Tamamen Allah'ın yaratması sonucunda ve Allah'ın onlara görevlerini vahyetmesi sonucunda hareketlerini ve yüzmelerini, yaşamlarını sağlıyorlar. Allah da bununla ilgili bir ayette şöyle bildiriyor şeytan Allah sanırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, Sonra arşe istiva eden odur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Hadid suresi 4. ayetinde bildiriyor inşallah. Biz bütün canlılarda, sudaki balıkta, karadaki kurbağada ya da sudaki kurbağada ya da kuşta, havada uçan kuşta, bütün canlılarda bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bütün bu canlıların bu üstün özelliklerini ve Allah'ın onlara vermiş oldukları sonsuz ilmi ve sonsuz aklı canlıların hepsinde biz çok net bir şekilde görüyoruz inşallah.
İnşallah. Sen balıklardan bahsetmişken hocam, ben de yayın balığının bir özelliğini anlatmak istiyorum. Yayın balıkları çok fedakar, çok şefkatli, diğer tüm canlılar gibi. Bunu özelliklerinde görüyoruz yaptıkları hareketlerde. Mesela yumurtaların başında nöbet beklemeleri ve fedakarlıklarını ve şefkatlerini bize gösteriyor. Yayın balıkları yavrularını özel olarak koruyan canlılardandır. Dişi yayın balıkları yumurtalarını sığ sulardaki bitkilerin ve kamışların diplerine bırakırlar. Yumurtalar bitki köklerine yapışarak tutunur. Bir süre sonra dişi balık yumurtaların yanından ayrılır. Artık görev sırası erkek yayın balığına gelmiştir. Erkek balığın görevi yumurtaların yanında kalıp nöbet tutmaktır. Bu nöbet yavrular tamamen büyüyünceye kadar, yani 40-50 gün boyunca devam eder. Ayrıca erkek balık solungaçlarının yardımıyla çıkardığı homurdanmaya benzer bir sesle yumurtalara zarar vermek isteyen diğer balıkları oradan uzaklaştırır. Bu sesin diğer balıkları korkutacağını ve o ses nedeniyle oradan ayrılacaklarını bilmektedir. Evrimciler ne iddia ediyordu? Sürekli bir mücadele vardır, bir savaş vardır, bencillik vardır, bir canlı diğerini düşünmez gibi iddialarla ortaya çıktılar. Ama biz yayın balığını incelediğimizde, bakın, tek bir canlıdan bahsettik. Şefkatini, merhametini görüyoruz. Değil mi? Yavrusunun ne kadar koruyucu yaklaşıyor. Daha önce ahtapotu incelemiştik. Yumurtalarından çıkana kadar yavruları başında bekliyor. Hiç ayrılmıyor aylarca. Daha sonra vefat ediyor. Çünkü beslenemediği için yumurtalardan artık çıktığında yavruları vefat etmiş oluyor. Bakın, burada da yine yayın balığı yumurtaların başında nöbetleşe bekliyorlar.
Maşallah.
Demek ki biz doğada böyle bencil, kendini düşünen vesaire canlılarla karşılaşmıyoruz. Fedakarlıklarını ve şefkatlerini görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Bütün canlılarda var zaten bu işte. Dişi balıklar olsun ya da dişi canlı türü olsun ya da erkek canlı türü olsun. Hepsinin yavrularına ve daha doğrusu yaşadıkları topluluğa karşı hem fedakarlıkları var hem de birliktelik, beraberlik var. Hiçbir şekilde mücadele değil de. Evrimciler mücadeleden bahsediyorlar, işte çarpışmalardan bahsediyorlar. Oysa bu canlılar tamamen birbirlerine fedakar şekilde ve birbirlerinin hayatlarını koruyacak şekilde, birbirlerine özverili bir şekilde davrandıklarını görüyoruz bütün canlı çeşitlerinde.
Maşallah. Fedakarlık demişken ben de annenin fedakarlığından bahsetmek istiyorum bebekler için. 9 ay karnında taşıyıp karnındaki göbek bağı kordonu dediğimiz kordonla beslediği. Bunun detaylarını anlatacağım inşallah slaytımızda. Anne karnındaki emriyo, gelişimi için gerekli olan besin, oksijen ve diğer maddeleri belirli bir dönemden itibaren anne karnından almaya başlar. Plasentada anne ile emriyo arasında bu maddelerin alışverişini sağlayan bir yapıdır. Anne ile emriyo arasında köprü görevi görür. Plasenta bebek 18 haftalık olana kadar büyümeye devam eder. Bu döneme kadar bebeğin anne karnında tutulması için gerekli hormonal destek yumurtalıklar tarafından salgılanırken belli bir süre sonra bu görevi plasenta üstlenir. Bebeği plasentaya bağlayan uzun ip gibi bir yapı olan göbek kordonunda 3 kan damarı vardır. Bu damarlardan biri göbek toplar damarı adı alır. Bu sayede emriyo sıvı dolu bir ortamda yaşadığı ve ciğerleri suyla dolu olduğu halde boğulmaz. Sindirim sistemi olmadığı ve yemek yemediği halde açlıktan da ölmüyor. Göbek kordonu sağlam ve esnek yapısı sayesinde kolay kolay dolanıp sıkışmaz. Bu kan taşımasında da bir aksilik olmaması bakımından önemli bir özelliktir. Ayrıca kordonun esnek yapısı bebeğin hareket etmesinde de mümkün kılacak şekildedir. Yani çok rahatlıkla bebek içeride hareket edebiliyor. Bu kordon engel olmuyor. Evet. Plasenta embriyonun değişen ihtiyaçlarını hesaplayan ve bunları eksiksiz olarak karşılayabilen bir makine gibi hareket ediyor maşallah. Örneğin plasentanın en dış tabakasında bulunan hücreler annenin kan damarları ile embriyo arasında bir tür filtre oluştururlar. Örneğin besinlerin geçişine izin verirken annenin savunma sistemi elemanlarının geçişine izin vermezler. Peki bu ayrım nasıl yapılır? Plasentayı oluşturanlar gözle görünmeyen hücrelerdir. Bu hücreler embriyonun ihtiyaçlarını nereden biliyor olabilir? Öncelikle bunu düşünmemiz gerekiyor. Embriyoya hangi hücrelerde karşı korumaları gerektiğini nereden bilecekler? Embriyonun yaşayabilmesi için gerekli olan bütün tedbirleri yaratan, vücutta buna göre bir sistem kuran tabii ki de Yüce Allah'tır. İnşallah bu sistemi düzgün bir şekilde yürüten, o kordanın dolanmamasını, kan akışını sağlayan Allah'tır inşallah. Bununla ilgili bir ayet var, onu okuyacağım inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. ayette Allah her şeyi kendisi kontrol altında olduğunu söylüyor inşallah. Bebeği orada var eden de Allah, onun orada yaşamasını sağlayan da Yüce Rabbimiz inşallah.
Zaten inşallah. Baktığımız zaman aslında çok mucizevi bir olay. Yani bir tane hücrenin, yani bir tane
evet,
hücrenin insanı oluşturması, insanın parçalarını oluşturması ve başka hücrelere çoğalarak diğer sistemleri oluşturması gerçekten çok mucizevi. Bir de sadece oluşturmakta kalmıyor. Allah anne karnında bir de yavruyu koruyacak bir sistem oluşturuyor. Plasenta dediğimiz kısım yavrunun dış cephesinde sanki bir zırh gibi, onu koruyan bir zırh gibi. Fakat gerekli mineralleri, proteinleri ve besinleri içeri alıyor. Zararlı olan diğer maddeleri ise tamamen ayrıştırıyor. Bu da çok mucizevi. Bir de dediğimiz gibi mesela akciğeri çocukların, bebeklerin su ve kanla dolu oluyor. Çünkü akciğer solunumu yapılmıyor anne karnında. Kordondan tamamen beslenildiği için akciğer solunumu yapmıyor çocuk ve dışarı çıktığı anda itibaren akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Ve bunun da Allah'ın yine koruma sistemiyle insanları koruduğunu, Allah'ın bir sistemiyle insanları koruduğunu görüyoruz. Ve bu korumak içinde de sadece Allah başıboş bırakmıyor, söylüyor da zaten. Korumalar çok kapsamlı görüyoruz biz. Yani orada plasentanın oluşumu, plasenta olmasa ne olurdu dersiniz? Hani çok gözle görünmeyen hücrelerden bahsediyoruz. Hayat olmazdı, yani çocuğun hayatın devam etmesi olmazdı. Çünkü bütün diğer zararlı maddelerden çocuk çok önemli etkide etkilenecekti ve belki de çoğu çocuk bu şekilde hayatını kaybedecekti. Onun inceliği, kalınlığı bile çok önemli. Çok ince çizgi içinde. Bu da işte Allah'ın ne kadar çok korunaklı yarattığını, bizleri nasıl koruduğunu ve başıboş bırakmadığını, sürekli tedbirleriyle, önlemleriyle bizi kolladığını gösteriyor. Var ettiği bütün sistemlerde de Allah'ın, biz buna şahit oluyoruz inşallah. Bebekler de bu yüzden çok mucizevi.
İnşallah. Hocam dediğimiz gibi insanın yaratılışı 9 aylık inanılmaz bir serüven aslında maşallah. Çünkü bu iki hücrenin birbiriyle buluşması için yüzlerce hatta binlerce basamak gerekli. Yani sperm hücresiyle, erkekten gelen sperm hücresiyle anne vücudundaki yumurta hücresinin birleşmesi için birçok aşama gerekiyor. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sperm hücresi daha önce hiç gitmediği bir yere gidiyor.
Yani kapkaranlık bir ortam.
Kapkaranlık bir ortam dediğin gibi hocam. Gözü yok, kulağı yok. Daha önce hiç gitmediği ya da daha önce giden birisinden duymadığı, işitmediği bir yere gidiyor. Başka bir insanın vücuduna gidiyor. Ve burada yine kendinden tabii daha büyük boyutta ama sonuçta bir hücreden bahsediyoruz. Gözle görünmeyen bir hücre. Mikroskopik boyutta. Bu hücreyle birleşmesi gerekiyor. Ve bu vücudun her yerinde olabilir. Yani nerede olacağını bilmiyor mesela vücudun.
Ve bir de şöyle bir şey var. Şimdi az önce dediğin gibi Erdem Hocam, hani hücre mesela sperm bilmiyor. Daha önceden hiç gitmemiş. Bilmiyor. Bilmediği çok açık zaten. Daha önceden hani zaten çıkmış olsa sperm vücuttan. Bunun orada olması gerekiyor. Bu çıkan spermler hiçbir şekilde vücuttan daha önce çıkmamış olanlar. Bir de gittiği yeri bilmediği gibi gideceği yerin özelliğini, yapısını da bilmiyor. Ama bunu tedbirli gidiyor. Yani sperm hücresinin başındaki o zırh gibi olan kısmı onun dış etkenlere karşı koruyup yumurtaya girmesini, girişini sağlıyor mesela. Bunu sperm hücresinin bilmesi gerekiyor ki bu tedbiri alabilsin. Yani biz mesela bir yere gideceğimiz zaman diyoruz ki işte şu anda bu mevsimde biz Rusya'ya gitsek diyeceğiz ki burası çok soğuktur. Ona göre kalın bir şeyler alır gidersiniz. Yani tedbiri alır gidersiniz. Üstünüze kalın bir şey alırsınız. Ya da işte Arabistan'a gitsek çok sıcak deriz. Çantamıza kısa kollular alırız. Bu da aynı bunun gibi. Yani bilmesi gerekiyor. Ama burada hücre ya da sperm hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyor.
Evet.
Tamamen bilinçsiz yani. Bilmediği bir yere doğru hareket içinde.
Evet hocam. Yani dediğin gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Slide'da da uzaya gitme hazırlığından bahsediyoruz biz. Uzay daha önce değil mi, gidilen bir yer. Hani biliniyor şartları. Bilim adamları bunun üzerine çalışmalar yapıyor ve gerekli araç gereç hazırlanmış. Evet, İnsana zarar gelmemesi için.
Araç gönderiliyor. Hani insan da gönderilmiyor önce. Araç gönderiliyor. Tabii. Hava kontrol ediliyor. Hı-hı. Sonra insan gönderiliyor.
Evet. Ve dolayısıyla bununla ilgili araç gereçleri biliyoruz ve uzaya gidecek insanlar da bu şekilde donanıyor. Sperm hücresi, şimdi sperm hücresinden bahsediyoruz. Anne vücuduna gidiyor, bilmediği bir ortam. Peki zırh yapacağını nereden biliyor? Yani zırh olması gerektiğini. Tabii ki bilemez sperm hücresi bunu. Bu şekilde yaratılıyor erkek vücudunda. Bakın solda gördüğümüz resim tabii bilgisayar çizimi. Yalnız sağdakiler gerçek mikroskobik, elektron mikroskobuyla çekilen görüntüler izliyoruz biz. Bu sperm hücreleri anne vücuduna gittiklerinde tabii orada asidik bir ortamla muhatap oluyorlar. Dolayısıyla bu asidik ortamda spermlerin ölmesi gerekiyor. Bazı spermler gerçekten dayanamayıp ölüyorlar. Çok yoğun asidik ortama maruz kalıyorlar. Ama birçoğu da bu asidik ortamı aşıp yumurtaya doğru yolculuğa başlayabiliyor. Daha doğrusu bu asidik ortam yumurtanın tam çevresinde daha fazla bulunuyor. Yani yumurta hücresinin tam çevresinde. Şimdi birleşmelerine dönmeden önce şundan bahsetmemiz gerekiyor. Nasıl birbirlerini bulabiliyorlar? Şu şekilde bulabiliyorlar. Bakın animasyonumuz da var. Yumurta hücresi sinyal yayıyor. Bir çeşit sinyal yayıyor ve sperm hücrelerini daha doğrusu, çünkü birden fazla sperm hücresi yumurtaya doğru ilerliyor. Kendisine çekebiliyor. Ve bakın bu şekilde, tabii bu bir animasyon ama sağdaki görüntümüz yine gerçek elektron mikroskobuyla elde edilen bir görüntü ve spermlerin bakın bir doğrultuda dümdüz nizamlı bir şekilde yumurta hücresine doğru gittiklerini görüyoruz. Bakın çok mükemmel, çok kompleks bir kuyruk yapısına sahipler ki o ortamda rahatça hareket edebiliyorlar.
Bir de Erdem Hocam, şimdi bu görüntünün biraz daha öncesinde, hani burada şu anda yok da, bu görüntünün o spermlerin bu seviyeye çıkmasında başka bir şey daha var. Yani oradaki mesela yumurtanın üretmiş olduğu bir salgı tarzı bir şey var. Yapışkanımsı bir madde var. O madde vesilesiyle bu spermler oraya ulaşabiliyorlar. Yani oraya çıkabilmek için o salgının aşağı inmesi gerekiyor. O da sadece yumurtlama döneminde ve bir ayda bir kere oluyor.
Evet.
Yani o yapışkanımsı madde onları yukarı doğru taşıyor.
Evet.
Ve ondan sonra bu harekete başlayabiliyorlar. Çünkü şöyle düşünürsek, hani yumurtanın olduğu kısım buradan giriş var ama spermler burada kalıyor.
Evet.
Bunun buraya çıkabilmesi için buradaki sıvının aşağı inmesi ve spermleri yukarı bu şekilde taşınması gerekiyor. Ondan sonra bu harekete başlayabiliyorlar.
Evet.
Bu da zaten tam zamanını gösteriyor. Yani bu olmuş olmasa spermle yumurtanın buluşması mümkün dahi olamazdı. Bu salgı sayesinde. O da sadece ayda bir kere olan bir şey yumurtlama döneminde.
Hı hı.
Ve bu vesileyle kavuşuyorlar ancak.
Evet, bakın bu slaytımızda da artık sperm hücresi yumurta hücresine ulaşmış oluyor. Ve bakın tam içeri girerken tabii bu animasyon zırhı eriyor. Burada enzimlerinden bahsediyoruz biz. Baş kısmındaki, yani kromozomları koruyan kısmı orası. Çekirdek kısmı spermin. O kısım zırhlı ve yumurta hücresinin bakın şu an sınırlarına girdi. Bu sarı kısım tam yumurta hücresinin etrafındaki asitli tabaka, yumurta hücresini korumak için mikroplardan ve benzeri bakterilerden. O amaçlı burada da yine mikroskopik görüntüyle bakın zırhın erimesini görüyoruz. Yavaş yavaş çözülüyor dikkat ederseniz. Ve en son sağdaki resimde artık zırh tamamen çözülmüş oluyor. Zırh çözülmese bakın burada çok önemli bir hesap var. Zırh çözülmese İçindeki bilgiyi, yani kromozomları hücre içine aktaramayacak sperm. Zırhın tam olarak çözülmesi gerekiyor. Ya da erken çözülse, yetersiz kalsa kromozom Yani çekirdeğin içindeki bilgiler, kromozomlar darmadağın olacak.
Bir de sadece bir tanesi.
Evet.
Yani binlerce sperm hareket halinde yumurtaya doğru. Hı hı. Ama bir tanesini girdiği anda, bu zırh kırıldığı anda, o bir tanesi girdiği anda yumurta reseptörleri harekete geçerek bundan sonraki hiçbir spermi kabul etmiyor. O tamamen farklı bir yapıya geçmiş oluyor o zaman.
Evet. Girer girmez hocam, tabii burada çok hassas bir zamanlama görüyoruz yine. Evet. Sperm hücresi kuyruğunu bırakıyor bakın hücreden içeri girerken. Neden bırakıyor? Kuyruğuyla girse kuyruğu sürekli hareket etmeye devam ettiği için ve yumurta hücresinin içinde etrafa zarar verme ihtimali çok yüksek. Organelleri bozma ihtimali. O yüzden bakın kendisinden bir parçayı koparıyor. Tam şimdi zaman. Biz burada ne görüyoruz? Bencillik mi görüyoruz? Fedakarlık mı görüyoruz? Fedakarlık görüyoruz. Evrimci'nin iddia ettiği gibi bencillik görmüyoruz.
Ve
kendisinden bir parçayı hocam insan oluşabilmesi için insanın bırakıyor. Maşallah.
Tam olduğu yerden bırakıyor. Yani kuyruğunun tam bitim noktasından evet. bırakıyor. Spiral şekli yaptığı noktadan bırakıyor. Yani biraz geç bıraksa kuyruğu bir kısmı içeride olacak. Biraz erken bıraksa bu sefer baş kısmı dışarıda olacak. Ama tam girdiği anda kuyruğunu bırakıyor ve bu şekilde giriyor. Ve hep bu şekilde oluyor. Yani hiçbir şekilde yumurtaya girerken sperm hücresi kuyruğunu tam bırakması gereken yerde bırakıyor. Çünkü öbür türlü olsa zaten üreme olmuyor katiyen. Bu şekilde olması gerekiyor.
Yani.
Bırakamayabilirdi. Böyle bir evet. sistemi de olmuyor. Ya da şu var, hiç bilmediği bir yerden bahsediyoruz. Hiç bilmediği bir yere bu şekilde giriş yapıyor. Ama hiç girmediği yere bunun bilinci de var. Bunun da şuurunla hareket ediyor. Yani canlının sperm hücresinin bu şekilde hareketini görüyoruz zaten. Bu evet. da zaten bize bu canlının aklı şuuru, yani sperm hücresinin aklı şuuru yok. Yani evet. onu nereden bilecek? Orada tam olması gerekeni, oradayken tam girmesi gerektiğini nereden bilecek? Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket etmesi sonucunda yapıyor. Ve orada mesela devamında da yumurta hücresiyle buluştuğu anda mesela ana rahminden bir yumurta hücresinde şöyle var. Hareketleri ters yönde. Mesela sperm bu yöne doğru gidiyor. Yumurta hücresi bu yöne doğru gidiyor. Ve burada buluşuyorlar. Buluştuktan sonra da şimdi ana rahminde bu hareket ederken yumurta hücresi oradaki cilia tüycükler var. Küçük tüycükler. Onlar vesilesiyle hareket ediyorlar. Onlar vesilesiyle hareket ediyor. Bu küçük tüycükler mesela yumurtayı taşıyor, taşıyor. Yönünü götürüyor. Yani evet. şu anda mesela soldan, sağdan sola doğru götürüş var ya aynı şekilde Erdem Hocam.
Evet.
Mesela şu anda sağdaki görüntüde çok hı hı. net. Hani hücrenin
canlı görüntüsü.
Oradaki evet. Tüycükler yumurtayı içeri doğru taşıyor. Aynı tüycükler spermlere de hareket veriyorlar o şekilde. Bir de şöyle bir aslında baktığımız zaman önemli bir noktası daha var. Şimdi bu tüycükler sağdan sola doğru yumurtayı gönderdiler. Fakat yumurta spermle birleştikten sonra bunu rahme geri göndermeleri lazım. O zaman da tam ters istikamette tüycükler hareket ediyor. Bu sefer de ana rahmine gönderirken soldan sağa doğru hareket ediyorlar. Aynı tüycükten bahsediyoruz. Birinde soldan sağa doğru hareket ediyor. Diğerinde sağdan sola doğru hareket ediyor. Yani aynı tüycükler, aynı yumurta. Fakat neye zamanı neye uygunsa o yönde hareket ediyor.
Evet.
Birleşmesi gerekiyor çünkü sperm hücresiyle. O yüzden sağdan sola hareket var. Sonra da birleştikten sonra rahme gitmesi lazım. O yüzden de soldan sağa doğru hareket var. Burada biz bir akıl görüyoruz. Allah'ın üstün aklını, üstün tecellisini görüyoruz. Bizler de bunun böyle olduğunu görüp ancak anlayabiliyoruz. Yani bilimsel araştırma sonucunda bu tüycüklerin nasıl hareket ettiklerini, nasıl yön bulduklarını bu şekilde anlayabiliyoruz. Ama insanoğlu var olduğu günden beri bu tüycükler de var. Yumurta hücresi de var, sperm hücresi de var ve bu şekilde hareket ediyorlar. Zaten öyle olmuş olmasa nesiller devam etmezdi hiçbir şekilde. Hani bunların ara geçişi diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Çünkü bir tanesinin eksikliğinde insanoğlunun devamı olmuyor. Bunun deneme yanılmayla olacak bir yöntem değil zaten. Burada zaten bu nokta bile bize evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını çok açık olarak gösteriyor.
Tüycüklerin de birbirlerinden haberleri yok. Yani o çok enteresan bir şey. Yani hepsi aynı anda aynı yöne doğru hareket. Neyi hareket ettirdiklerini daha önce görmüş olmaları mümkün değil. Yani ne yaptıklarını bilmiyorlar tüycükler. Tüycüklerin bir şuuru yok. Ama hepsi, Ender Hocam detaylarıyla anlattı. Olması gerektiği anda olması gerektiği hareketi yapıyorlar. Şimdi Erdem Hocam sen de genel konuyu detaylı olarak anlattın. Biz burada şimdi çok büyük bir mucize görüyoruz değil mi? Hiç daha önce girmediği bir ortama giriyor sperm. Ondan sonra kimyasal sinyaller yolluyor yumurta. Ondan sonra spermler yumurtayı buluyor. O birleşme anında spermin yanında asit olması gerekiyor. O yumurtanın içine girebilmesi için. Tam girerken kuyruğunu koparıyor. o koparma mekanizmasının olması lazım. Biz istediğimiz zaman kolumuzu böyle kopartıp atabiliyor muyuz? Keyfimize göre. Atamıyoruz. Demek ki o kuyruğun da kopma mekanizması olması lazım. Yapışık olsa onu da atamaz. Şimdi bunun deneme yanılması da yok. Bir seferde oldu. Olmazsa olmuyor zaten. İnsan canlı yaşamı söz konusu olmuyor.
Evet.
Şimdi bu kadar mucizevi şeylerden bahsediyoruz. Bakın evrimciler yumurta hücresiyle sperm hücresinin oluşumunu nasıl açıklamaya çalışıyorlar diyelim.
Evet.
Ortaya çıkar. Bu hücrelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süreç içerisinde bu hareket yeteneklerini artırarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak
yumurta hücresine dönüşür diyor.
Yani, aynı şeyi biz de anlattık az önce. Hani bilimsel evet. olarak daha doğrusu hani öğrendiklerimizden. Şimdi şöyle bir şey var. Burada hani diyor ki biri diyor stabil kalır diyor. Birisi diyor hareket halindedir. Sonra diğeri ona dönüşür. Öyle bir süreç olamaz dedik. Hani az önce söylediğimiz gibi evet. öyle bir sürecin olması demek zaten oluşamaması demek. Yani yumurtlamanın olamaması demek. Spermle yumurtanın buluşamaması demek. Bu da neyi doğuruyor? İnsanların gelecek nesillerin olmamasını doğuruyor. Demek ki insan sadece insanda değil diğer canlılarda da keza bu şekilde oluyor. Ya bunun zaten bunun bu noktasına baktığımız zaman bile hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını burada görüyoruz. Ya tek bir tane hücrenin sonrasıki aşama mesela tek bir tane hücreden işte kolun oluyor, bacağın oluyor, gözün oluyor, dişin oluyor, saçın oluyor. Yani öyle bir ince nokta ki aynı hücrelerden bahsediyorsunuz. Birisi saç teli kadar ince bir şeyi oluşturuyor. Diğeri diş, kemik, iskelet gibi sağlam yapıları oluşturuyor. Ya bunlar aslında baktığımız zaman çok ince noktalar. Bundan ne annenin ne babanın ne de çocuğun haberi dahi yok yani.
Evet.
Bu sistemin oluşmasından, bu şekilde oluşmasından.
Evet. Bir de öyle hücrelerin kimisi işte daha mülayim, daha sakin kendi çapında olanlar yumurta hücresine dönüşüyor. Daha işte cevval olan, hiperaktif olanlar sperm hücresine dönüşüyorlar falan böyle bir açıklama yok yani.
DNA'sında olmadıktan sonra mı?
Yani bir hücrenin öyle başka bir hücreye dönüşmesi bir şey gibi bir şey söz konusu. Yani hayali bir iddia bu. Zaten Şafak Mert'e ait bir iddia olabilir bu. Ben hiçbir evrimciden duymadım çünkü böyle bir iddia. Yani çünkü evrimciler insanın yaratılış konusu aşıldığı zaman her konuda olduğu gibi konuyu kapatıyorlar. Yani çok mucizevi bir konu olduğu için sırf bu konudan iman eden bilim adamlarının sayısı çok anormal rakamlarda. Yani sırf insanın yaratılışıyla çünkü Kur'an'da da detaylı olarak geçiyor bu konu. 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan bu gerçekler Kur'an'da net bir şekilde yer alıyor. Allah 3 safhada yarattığını bildiriyor. Mesela 3 safhada olduğu yeni bulundu. İşte preembriyonik safha, fetal evre tarzında 3 tane safhadan oluşuyor. Onun haricinde ilk başta bir alak olarak yarattık diyor Allah ayette. Gerçekten de alak kelime manasına bakılıyor. Bir yere asılıp tutan şey manasındadır alak. Hatta Arabistan'da sülükler için kullanılıyor. Yani insan vücuduna yapışıp oradan kan emen sülükler için kullanılıyor. Bir bakıyorlar insanın ilk safhası bu zigot oluştuğu zaman gerçekten de alak. Anne rahminde damarın en güzel olduğu yere gidiyor, yapışıyor ve damarla bağlantıya geçiyor. Oradan kan emmeye başlıyor. Ve o sayede büyümeye, gelişmeye başlıyor. Aynen yani bunu anlatabilecek Arapça tek kelime var, alak. Ondan sonra belirli belirsiz bir çiğnem et parçası olarak yarattık diyor. Gerçekten de bilim adamları alıyorlar bir bal mumu şeklindeki bir yapıyı. Hatta resminde göstereyim ben onu şimdi. Ondan sonra ayette geçtiği şekilde aynen bir kere ısırıyorlar. Çünkü bir çiğnemlik et parçası diye geçiyor ayette. Ondan sonra bakın şöyle bir görüntü elde ediyorlar. Bir çiğnemlik et parçası diye geçiyor ayette. Bir kere ısırıyorlar. Bakın diş izleri çıkıyor bu bal mumunda. Sonra da insanın ikinci safhasına bakıyorlar. İşte bu. Aynen sırtındaki omurları bir diş izini andırıyor. Allah da ayette bir kere çiğnenmiş et parçası gibi. Bir çiğnenmiş et parçasına benzetiyor inşallah. Sonra da bir ölçüyle sizi annenizin karınlarında biçim verdik buyuruyor Allah. Bakın bir ölçüyle anne karınlarında size biçim verdik buyuruyor. Bir bakıyorlar gerçekten de bu safhadan sonra da insan şekillenmeye başlıyor. Ve o şekillenme neyle gerçekleşiyor? Bir ölçüyle. Altın oran. İnsanda ve tüm canlılarda altın oran olduğu bulunuyor. Bakın sırf bu konudan iman eden, bunları yapan Türk bilim adamları değil bu bal mumunu alıp ısırıp sonra insanın ikinci safhasıyla karşılaşan yabancı bilim adamları. Kur'an'a olan hayranlıklarını belirtiyorlar ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Sırf insanın yaratılışıyla ilgili bu konu ve Kur'an'daki anlatımıyla ilgili maşallah. Dolayısıyla evrimcilerin yok işte mülayim olanlar yumurta hücresi oldu, hiperaktif olanlar sperm hücresi oldu. Ondan sonra bu hale geldik milyonlarca sene içerisinde. Yani milyonlarca sene vakit mi var böyle bir şeye? Yani bir insan ömrü, bir canlının ömrü zaten belli. O süreç içerisinde oluşması lazım. İki ayrı vücuttan bahsediyoruz bir de. Bakın bir hücre, bir insan, bir yapıda, bir varlıkta sperm hücresi oluşması gerekiyor. Bir varlıkta yumurta hücresi oluşması gerekiyor. Aynı ortamda oluşmuyor ki bunlar. Ayrı ortamlarda oluşması gerekiyor. Bir çiftte ayrı ayrı. Ve bu vücut birbirini hiçbir zaman görmemiş. Yani o iki vücuttaki iki hücre birbirini hiçbir zaman görmemiş. Ne kadar süre var? Bir canlının ömrü kadar. 30-40 yıl, 50 yıl, hadi 100 yıl olsun. 100 yıl kadar süre var. O 100 yıl kadar süre içerisinde o hücrelerin birbirini bulup, hadi biz birbirimize tam uyumlu olalım. Ben işte yumurta hücresiyim, sperm hücresi gelebilir. Gelirse ben ona kimyasal bir sinyal yollayayım ama onun da kimyasal sinyalleri algılaması lazım. Onu nasıl yapacağız falan böyle düşünüp bulma. Ondan sonra bu 50-100 sene içerisinde geliştirip ikisi de ayrı vücutlarda ayrı mutasyonlarla oluşup sonra da çiftleşme gerçekleşince işte bu hücrelerin birbirini bulması falan. Yani hikaye üstüne hikaye, yani hayal üstüne hayal bile denilmez buna yani. Masal bile denilecek gibi bir şey değil yani. Tamamen saçmalamanın son boyutu diyebiliriz. Ki zaten o alıntıyı da sürekli yapıyoruz. Gelecekteki ders kitaplarındaki bir espri malzemesi olarak anlatılacak diyor evrim. Bir espri konusu yani.
Ha, bir de 23 anneden alınması lazım, 23 babadan alınması lazım. Yani 23'er kromozomdan toplam 46 kromozom olması gerekiyor ki bir insanoğlu var olabilsin. Çünkü 23. kromozomlar yani sonuncu kromozomlar cinsiyeti belirliyor. Eskiden işte eski zamanlarda insanlar kadınların cinsiyeti belirlediğini zannediyorlardı. Bu yüzden işte kadınlara ya işte mesela erkek doğuramadı işte hep kız doğurdu. Oysa cinsiyeti belirleyenin erkek olduğu bilimsel olarak son yıllarda keşfedilen bir şey. Çünkü kadında XX kromozomları, erkekte XY kromozomları var. Ve bunların ikisinden hangileri çekilirse oradan XY kromozomdan ya erkek ya da XX kromozomdan dişi oluyor. Allah bunu 1400 sene önce Kur'an'da bildirmiş. Ayette okuyalım isterseniz. Şeytandan Allah sanırım. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman. Necm suresi 45 ve 46. ayette Allah belirtiyor çifti, erkeği ve dişiyi yaratanın Allah olduğunu ve cinsiyeti belirlediğinin de erkek olduğunu. Yani erkekteki kromozomların cinsiyeti belirlediğini. Bu da son yıllarda keşfedilen bir şey, bulunan bir şey. Bunun öncesinde bu bilinmiyordu ama 1400 sene önce Kur'an'da bu bilgiye değinilmiş. Bu da bize Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu ve doğru bilginin içinde var olduğunu gösteriyor zaten bilimsel olarak.
İnşallah. Şimdi tabii hocamızın da bahsettiği gibi, sürekli olarak üzerinde durduğu gibi aslında evrimcileri bitiren yani tek bir konu var. O da proteinlerin daha oluşma safhasında zaten evrimciler buna cevap veremiyorlar kesin. İnşallah. Şimdi proteinlerin oluşmasına baktığımız zaman sonsuz ihtimalde bir. Yani sonsuz ihtimalde bir ihtimal aminoasitlerin birleşmesiyle proteini oluşturuyor. Yani evrimciler bazı ihtimal hesaplarından bahsediyorlar. 10 üzeri 950'de bir ihtimal. O ihtimal hesabı yanlış. Yani o da zaten çok anormal bir rakam. Ne kainatın ömrü yetiyor ne atom sayısı yetiyor. O ihtimale göre değerlendirsek bile. Ama o da değil. O aminoasit zincirinin oluşma ihtimali. 500 aminoasitin zincir oluşturma ihtimalidir. 10 üzeri 950'de bir. Bu aminoasit değil ki bu. Hiçbir işe yaramayan bir aminoasit zinciri. Bunun ikinci safhası var. En büyük mucize zaten orada. O üç boyutlu yapısına katlanacak. Sonsuz ihtimal var. Yani birisi bir milim yana kaysa bir ihtimal. Bir milim yana kaysa bir ihtimal. Peki o bir milim yana kaydığı zaman ne oluyor? Protein olmuyor. İşe yaramaz bir aminoasit yığını oluyor. Tam olması gerektiği gibi adeta böyle hani kağıttan işte timsah yapıyorlar, kuş yapıyorlar. O tarz şeyler yapıyorlar mesela. Aynen onun gibi mesela kağıt oluştu. Onu milimetrik olarak düzgün katlanması lazım. Mesela bir kağıdın katlanma ihtimali sonsuzdur. Hafif kıvırsanız bir ihtimal olur. Başka kıvırsanız bir ihtimal olur. Aynen protein onun gibi daha da hassas bir yapısı var. Şimdi o ihtimal hesabını yapıyorlar tabii. 10 üzeri 950'de 1 diye. Fakat ondan daha da kompleks olduğu ortaya çıktı. Şimdi o ihtimalin yanlış hesaplandığını iddia eden yine aynı evrimcinin sözlerini bir dinleyelim. bakın nasıl daha da beter facia bir açıklamayla karşılaşacağız.
Olarak canlının içinde, hatta cansız ortamda inorganik süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane değildir. Hatta sayılar hesaplanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu.
Doğu gerçeğiyle karşılaşırız diyor. Şimdi burada nasıl bir açıklama yapıyor? Biraz detayına inelim. Şimdi biz sanki o hesapları böyle bir tane amino asit, bir tane amino asit, bir tane amino asit o şekilde yapmışız. İşte 10 üzeri 950'de bir ihtimalini bulmuşuz. Bu da çok zor bir ihtimalmiş, o yüzden olmazmış demişiz gibi anlatıyor. Nasılmış diye soruyoruz. Siz yani birer birer alıyorsunuz diyor amino asitler. Öyle doğada birer birer bulunmaz ki diyor amino asitler. Burada parantez açalım. Doğada birer birer bulunmaz, hiç bulunmaz amino asitler. Yani siz doğaya bırakın. Amino asit anında parçalar zaten. Yine ikinci bir hayali iddia daha. Amino asitleri hadi doğada bir sürü olduğunu farz edelim. Katrilyon hesabıyla amino asitin aynı varil içerisinde olduğunu farz edelim. Diyor ki eğer öyle olursa diyor siz teker teker alıyorsunuz, o yüzden yanılıyorsunuz. Eğer milyonlarca katrilyonlarca olduğunu farz edersek diyor zaten proteinin oluşması kaçınılmazdır diyor. Hemen oluşur diyor yani. Şimdi bu nasıl bir hayal dünyasıdır? Yani bu doğada amino asitleri biz atıyoruz, kaçınılmaz olarak protein oluşuyor iddiasına göre. Biz aynı amino asitleri alıyoruz. Tesadüflerin eseri veyahut da mutasyonların eseri değil. Veyahut da rastgeleliklerin eseri değil onların deyimiyle. İnsan aklının eseri olarak o amino asitleri birleştirip protein yapamıyoruz. Bu kadar teknolojisi gelişmiş insanoğlu. Bu kadar laboratuvarlarımız var. Neler yapılıyor? Yani ameliyatlar olsun, deneyler olsun. Acayip bir teknolojiye ulaştık mesela şu anda. Bu teknolojiyle biz amino asitleri birleştirip, isterse katrilyon tane olsun, katrilyon çarpı katrilyon tane olsun, birleştirip bir tane protein yapamıyoruz bu laboratuvarlarda. Buradaki arkadaş ne diyor? Zaten doğada diyor onlar bir tane bulunmaz diyor. Yani katrilyonlarca olur diyor. Bakın bu iddia da yanlış. Öyle bir şey yok. Oksijen anında parçalıyor amino asitleri. Böyle bir şey izin vermiyor. Ama olduğunu farz edelim. Katrilyonlarca olursa diyor zaten diyor protein oluşma ihtimali kaçınılmazdır diyor. Hemen oluşur diyor. Şimdi bunlar tamamen hayali iddialar. Hiç bilimle alakası yok. Yani öyle kendinden emin duruşlarla, kendinden emin konuşmalarla, anlaşılmaz cümlelerle insanları etkilemeye çalışıyorlar. Bakın biz detaylı olarak anlatıyoruz. Amino asit doğaya bırakıyorsunuz, oksijen geliyor, hayrola diyor yani, anında parçalıyor. Hiçbir şekilde izin vermiyor yani amino asitin doğada barınmasına. Diyorlar ki evrimciler sıkışınca tabii oksijen parçalıyor. O zaman diyorlar ilkel atmosferde oksijen yoktu diyorlar. Bir bakıyoruz oksijen olmayınca ozon olmuyor. Ozon olmayınca ultraviyole ışınları parçalıyor bu sefer amino asitleri. Yani iki tarafta da çıkmaz içerisindeler. Her konuda çıkmaz içerisindeler tamamen. Ve biz detaylarıyla hocamızın vesilesiyle tabii hocamızdan öğrendiklerimizi anlatıyoruz bir de. Biz de 32 senedir hocamız bu konuları geceli gündüzlü anlatıyor. Ve bugünlerde özellikle bu terör olaylarından dolayı mesela yaşanan olaylar var. Israrla hocamız yine anlatıyor. Bu terör olayının çözümü Darwinizm ve materyalizmin fikri olarak çökertilmesidir. Biz PKK'lılara sorduğumuz zaman niye bu olayları yapıyorsunuz, niye şehit ediyorsunuz dediğimiz zaman, yani biz böyle bir şey sormuyoruz tabii de, niye olduğunu, onların fikri altyapısında olduğunu görüyoruz. Niye böyle bir şey yaptıklarına baktığımızda. Tamamen Darwinist ve materyalist kafayla yetişiyorlar. Mesela geçen günkü o Kaddafi olayında da Kaddafi'yi mesela buluyorlar. Yani normal İslam'a yakışan bir şey mi bu? Yani İslam'da olan bir şey mi daha doğrusu? Yani Allah Tövbe suresinde müşriklerden mesela Müslümanlarla anlaşmalarını bozan ve Müslümanları şehit eden kişiler var. Allah haram aylar çıkınca onların bulunması gerektiğini söylüyor. Ama eman isterlerse yine bir şey yapmayın diyor Allah. Bakın mesela bir kişi düşünün. O kişinin annesini babasını şehit ediyor. Allah eğer onu yakalarsa normalde ölüm onun karşılığı. Çünkü bir nefse karşılık ölmesi gerekiyor. Ama Allah öldürmeyin diyor. Eğer eman isterlerse sizden, güvenlik isterlerse bunu yapmayın diyor. Hatta güvenli bir şekilde gidecekleri yere kadar da onları götürün diyor. Bakın bu kadar muazzam bir şefkat var İslam'da, Kur'an'da. Yani senin bir yakınını şehit etmiş bir insana karşı bunu Allah sana yapmanı emrediyor. Nefis tabii ister. O kadar zulüm yapmış bir insanı nefis ve şeytan öldür der, katlet der, parçala, yüzünü parçala, yerlerde sürükle. Bunu şeytan der. Ama Müslüman olarak biz bunu yapmayız. Yani biz nefsimize göre, şeytana göre hareket etmiyoruz ki Müslümanlar olarak. Allah'ın dediğine göre hareket ediyoruz. O kişiler de Darwinist kafada yetişmişler. Yani Kur'an ayetlerinden haberleri var mı? Yok. Hiçbir şekilde bilmiyorlar. Şimdi PKK'ya bakıyoruz. Onlarda da aynısı söz konusu. Darwinist kafayla yetiştirilmişler. Karşındakini zaten böcekten farksız görüyor. Haşa. Yani bir hayvanı öldürmüş mesela yemek için. Veyahut da bilmiyorum kafasına göre ne için öldürüyorsa. Ha da yani karşısındaki Türk milletinden, Mehmetçik'ten birisini şehit etmiş olsun. Yani hiçbir farkı yok onun için. Mesela kendi yandaşları dahi yakalandığı zaman tanınmaması için yüzünü eziyorlar taşla. Bakın nasıl bir vahşet anlayışı. Yani düşünsenize bir Müslüman olarak bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Birisi mesela yakın bir arkadaşı öldürülüyor. Sonra alıp onun taşla suratını eziyorsunuz. Ya olacak iş mi bu? Bu kadar insanlıktan çıkması için bir kişinin insan olmadığının telkininin yapılması lazım gece gündüz. Sen insan değilsin, sen insan değilsin. Sen gelişmiş bir hayvansın, gelişmiş bir hayvansın. Karşındaki gelişmiş bir hayvan zaten kafa gidiyor ondan sonra. Yani ben ya normal insan olduğunu unutuyor. Allah kul olması gerektiğini unutuyor bu dünyada. Hiçbir şekilde akıl, şuur belirtisi kalmıyor. Adeta hipnoze girmiş gibi. Biz Darwinistiz diyor. Biz hayvanız, biz hayvanız, siz hayvansınız. Böyle bir çatışmanın içerisinde. Doğada zaten çatışma vardır diyor. İşte bakın diyor kaplanlar, ceylanları kovalayıp ondan sonra pençesini atıp yere düşürüp yemiyor mu diyor. Diyor. Tamam biz de hayvanız diyor. Biz de aynı şeyi yapacağız. Bizde de silah var diyor. Biraz daha gelişmişiz biz diyor. Silah geliştirmişiz diyor. Hayvanlara göre. Ama bu çatışma ortamı devam etmeli diyor. Bakın işte bu mantıkla yapılıyor. Ve Ergeç hocamız da söyledi zaten. Yani Ergeç benim sözüme gelecekler dedi. Bu PKK yani bombalamalarla şeylerle falan bitecek bir sorun değil. Yani sadece Allah'ın dilemesiyle fikri mücadeleyle bitecek bir sorun. Aynı zamanın bir olayıdır bu. Aynı zamanda bu tarz olayların yaşanacağına Kehf suresinde de Allah işaret ediyor. Mesela Zulkarneyn'e geliyorlar bir kavim. Yecüc ve Mecüc'ü şikayet ediyorlar. Yani bunlar sürekli bozgunculuk çıkaran bir kavim diyorlar. Yecüc ile Mecüc için. Yani sürekli bizim başımıza bela oldular diyorlar Zulkarneyn'e. Zulkarneyn de o mesela uzun süredir kurtulamadıkları şeyi, konuyu, o Yecüc ile Mecüc'ün o başlarına bela olan kavmi kurtarıyor. Bu da ahir zamana bir işarettir aynı zamanda inşallah. Yani ahir zamanda da Allah PKK gibi bir şey yarattı ve hocamız da bahsetmişti zaten daha önce. Yecüc ve Mecüc her türlü işte terör veyahut da bu tarz bozgunculuk olayına işaret eder ahir zamanda diye. Ve o dönemdeyiz. Bu sadece fikri mücadeleyle aşılacak bir konu. Yani silah gücüyle 40 senedir aşılamayan bir şey bir senede veyahut da birkaç ayda aşılmaz. Bir 40 sene daha vakit geçirmenin bir manası yok. Dolayısıyla bu insanlara Darwinizm, materyalizmin geçersizliğini biz anlattığımızda hiçbir güçleri, hiçbir enerjileri bir karınca incitmeye karşı bile hiçbir enerjileri kalmaz kesinlikle. Allah kul olduğunu hatırlar. Ahiretin olduğunu hatırlar. Bir de ahir zamanı öğrenirse tamam olur zaten yani konu. Ahir zamanda olduğunu öğrendiği zaman, alametlerini öğrendiği zaman zaten PKK hiçbir şekilde başarılı olamayacağını, emeli neyse o da belli değil, ona da kavuşamayacağını tamamen net kanaatle görmüş olur. Ondan sonra da bırakır Allah'a kul olmak için çaba sarf eder inşallah.
Zaten fikri olarak yani mücadeleyle. Çünkü Allah'a inanmıyor. Zaten adam hani Allah'a inansa, Kur'an'a, kitaba inansa, imanlı yaşasa zaten bir başka insanın canına katletmez. Bir hiçbir şekilde hani Allah söylüyor. Zor durumda kaldığı zaman yani bir mücadele varsa o zaman Allah mübah görüyor savaşmayı, çarpışmayı, savunmayı.
Karşı taraf savaş açıyorsa.
Karşı taraf savaş açıyorsa ama yani evet. Savunma amaçlı. Hiçbir şekilde durduk yere işte sen orada asker olanları, Mehmetçikleri hiçbir şekilde boş yere, hiçbir amaç olmadan tamamen öldürmek amaçlı canlarına son verdiriyorsun. Bu zaten Allah katında zaten çok büyük vebali var. Bir de onun yanında zaten inancı olan bir insan bunu yapmaz zaten. Dağa çıkıp orada bu şekilde mücadele vermeye çalışmaz. O da öncelikli olarak zaten onların o düşüncesinin baştan silinmesi gerekiyor.
Evet. Bir ayet okuyayım ben yine bu konuyla ilgili. Bu bozgunculuk çıkaranların genel psikolojisini anlatan bir ayet. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dediğinde biz yalnızca ıslah edicileriz derler buyuruyor Allah. Bilin ki asıl fesatçılar onlardır buyuruyor ayetin devamında. İnşallah. Şimdi buraya da baktığımız zaman ya biz barış istiyoruz diyorlar mesela. Yani terörle barış ne zaman elde edilmiş? Yani böyle bir olay mı var? Ya biz ıslah edicileriz diyor mesela. Yani Türk milleti sizin ıslahınızla ıslah olmaz, yani olmayacağı da belli. Hocamız demişti gerekirse 70 milyon şehit vereceğiz dedi. Öyle bir karış toprağımızı vermeyiz dedi Allah'ın izniyle. Ki öyle bir şey de olmayacak yani. Kesinlikle fikri olarak her açıdan yenilgiye uğrayacaklar. Yani ahir zamanın bir müjdesi zaten bu Allah'ın izniyle. Dolayısıyla öyle biz barış istiyoruz, yok demokrasi istiyoruz, o yüzden böyle katliam veyahut da işte şehit olaylarını gerçekleştiriyoruz demeleri. Yani çocuk mu kandırıyorlar yani? Böyle saçma saçma iddialarla çıkmasınlar. Allah'ın varlığı kesin, Kur'an'ın hak olduğu kesin, ahir zamanda olduğumuz kesin inşallah. Dolayısıyla hem dünyalarını hem de ahiretlerini mahvetmesinler. Kur'an'a tabi olsunlar, Allah'a teslim olsunlar inşallah. Tamam.
Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Sona gelmeden önce de ben bugün Van'da olan, Van merkezde olan depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da Allah'tan şifa diliyoruz diyelim. Programımızı da böyle bitirelim. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese.